Evet sayın izleyicilerimiz, kaldığımız yerden canlı yayınımıza devam ediyoruz. Evet sayın hocam.
İnşallah. Şimdi bu camlarda çok ilginç özellikler var hakikaten. Hepsi mükemmel bir mühendislik, mükemmel bir akıl örneği. Bunlardan birinden bahsedeceğim. Şimdi bir balık var. Bu balık dip balığı. Deniz diplerinde ise ışık çok az. Dolayısıyla orada camları görmesi çok zor bir olay. Şimdi bu balığın çok çok ilginç bir tekniği var. Balığımız bu. Balığın gözünün altında özel bir bölüm var. Bu bölümde bakteriler yetişiyor. Özel olarak bazı bakteriler var orada. Şimdi burada bu ikisi bakterilerle balıklar kardeşçe bir yaşam sürüyorlar. Nasıl oluyor bu? Bakteri dipte avlanırken ışığa ihtiyacı var. Işığını da şuursuz olan bakterilerden temin ediyor. Bu çok ilginç bir şey. Minnacık bir yerde bir ışık üretimi var. Biliyorsunuz iki önceki yüzyılın en büyük icatlarından biri ışıktı. Lambalardan, elektrikle ışık üretimiydi. Bu şehirleşmeyi ve gece aydınlatmasına çok çok büyük faydaları oldu. Burada da böyle bir şey var. Kapkaranlık bir ortamda bir aydınlatma var ama milyonlarca yıldır bu böyle. Allah'ın ilk yarattığı andan itibaren bu böyle. Peki nasıl oluyor? Çok ilginç bir sistem tespit edildi. Bakteri müthiş bir kimya bilgisi kullanıyor. Bunu gösterebilir miyiz ekranı? Burada bir molekül var. Luciferin diye bir molekül. Bir başka molekül kullanarak, luciferaz ve işte oksijen kullanılarak kimyasal bir üretim yapılıyor burada. Bu kimyasal üretimin bir neticesinde de ışık üretiliyor. Bir madde üretiliyor bundan ama bir yan ürün olarak da ışık üretiliyor. Bu ışık üretimi için çok sayıda molekül gerekiyor ve bunların kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor. Onunla alakalı olarak bir sistem test ettiler bilim adamları. Yani çok hayrete düştüler. Bakteri nasıl olur da bir ufacık bünyesinde ışık üretebilir diye. Şöyle bir gen toplulukları, yani sırf bu iş için özel. Ya bakın burada bir amaca yönelik bir durum var. Yani tek bir amaç ışık üretimi. Işığın da bakteriye hiçbir faydası yok. Doğal olarak yani bakteri ışığı ne yapsın yani? Ama bu ışık kendi dışında bir varlık için gerekli. Balık için gerekli. Evrimcilerin hayatı böyle yaşam mücadelesi olarak görüyorlar ama kendi içinde, kendi dışında bir varlık için Allah özel bir sistem yaratmış. Yani her şeydeki mükemmel yardımlaşmayı görüyoruz burada. Ve çok sayıda genden oluşuyor. Ne hikmetse, yani Allah affetsin, ne hikmetse değil mi diye, çok büyük bir akılla hikmetle bu genler yan yana duruyor. Yani ortak bir amaç için genler bir arada bulunuyor. Bakın 7 tane gen var bu iş için. Bunların 5 tanesi sırf bu ışığı üretmek için. 2 tanesi için de bunun kontrollü olarak yapılabilmesi için. Yani mesela başıboş bir şekilde bir iş yapılmıyor. Bir üretim yapılıyor ama o üretim doğru zamanda ve doğru miktarda yapılabilmesi için de ilk 2 gen kullanılıyor. Yani her tarafı mükemmel bir akıl gösteriyor. Yani tesadüf çok çok çok saçma bir izah hakikaten. Peki bu nasıl oluyor? İşte bu son 5 gen, C, D, A, B, E genleri. Bunlar bazı proteinler üretiyor. Bu proteinler işte yukarıda bahsettiğim kimyasal işlemde gerekli olan proteinlerin yapı taşları. Burada çok ilginç bir şey daha var. Normalde bu kapalı duruyor bu sistem. Bu R geni bunu sağlıyor. R geni de bir protein bağlanıyor ve onu kapalı tutuyor. Bunu harekete geçiren genin bilgisi I geninde saklı. Şimdi bakteriler ufacık ama her biri de hiçbir aklı da yok. Mükemmel bir iş yapıyorlar. O da nedir? Bir üretim yapıyorlar. Özel bir haberci molekül üretiyorlar. Bu haberci molekül bir madde salgılıyor. Autoinducer deniyor buna. Önemli değil, İngilizce bir ad. Bu madde sadece kendi içindeki fabrikayı çalıştırmıyor. Gidip diğer bakterilerdeki fabrikayı da harekete geçiriyor. Yani bakteriler bir grup halinde yaşıyor. Kendi içlerinde de bir dayanışma var. Kendisi fazla sayıda üretim emri geldi. Bunu bu ışık üretiminin yapılması gerekir. Şuurlu bilincinden yola çıkarak kendi fabrikalarını çalıştırdığı gibi dışarı veriyorlar, hücrenin dışına veriyorlar bu bilgiyi. Diğer bakterilerin içine gidiyor bu bilgi, haberci moleküller. Oradaki genleri de
harekete
geçiriyorlar. Her taraftan akıl akıyor maşallah. Yani bir ve bunun böyle olması da gerekiyor. Niye? Tamam, her birinde bir ışık üretim bilgisi var ama bu yetersiz. Tek bir bakterinin üretebileceği ışık çok çok çok ufaktır. Bunun bir bütün halinde bir anlamı vardır. Ve hepsinin senkronize, yani aynı zamanda çalışması halinde bu geçerlidir. Burada da o sağlanıyor. Kendi çalıştırdığı zaman fabrikayı diğerlerini de çalıştırıyor. Diğerleri de protein üretip diğerlerine haber veriyor ve zincirleme olarak bir anda güçlü bir şey etki oluşturuluyor.
Tam olarak ne işe yarıyor ışık gözünün altındaki?
Gözünün altındaki ışık sayesinde etraf aydınlanıyor ve balık,
işte, görüyor.
Hem hareketini sağlıyor hem de işte avını tespit edebiliyor.
Şey gibi yani, böyle hani şey girerken
fener.
Maden evet, fener tabii, maden ocaklarının tepesindeki
şey. Yani,
çünkü o derinlikte ışık hiçbir şekilde ulaşamıyor. Güneş ışınları hiçbir şekilde ulaşamıyor o derinliğe. O derinlikte balıklar böyle bir yöntemi kullanıyorlar. Ama kendisi mi bunu icat etti? Böyle bir şey diyebilir miyiz mantık yani çerçevesinde? Pek diyemeyiz.
Dünkü örnek aklıma geldi. Yani işte biz de şu anda karanlıkta kalıyoruz. Işığa ihtiyacımız oluyor. Bunun için fenerler mesela icat ediyoruz. Ama hiçbir zaman kendi vücudumuza bir ışık sistemi yerleştiremedik. Yani evrimcilerin ikna ettiği bir olmuş oluyor.
Evet.
Yani bir balık bunu yerleştiriyorsa insanın şu anki teknolojisine hayli hayli yerleştirmesi lazım. Evet. Yerleştiremediğine göre o balığa Allah'ın verdiğini biz buradan anlıyoruz.
İnşallah. Tabii yani burada balığın böyle bir sistemi geliştirdiğini evrimcilere bıraksanız nasıl yaptı, nedir bunu açıklayın diye sorsak diyecekler ki işte balık böyle bir şey geliştirdi. Yani bunu işte bakterileri alıp uygun bir şekilde onları kültür yapıp onların şu altıcak özel bir ortam sağlayıp da bunu böyle keşfedip
gözünün altında yapacak bunu.
Tam uygun yere yerleştirmiş olması hiç bunda balıktan beklenmez.
Evet.
Çünkü vücudu da buna göre ayarlanmış. Çünkü tamam, kendi elinde değil zaten.
Hayır, o bakteriler balığın kuyruk kısmında olsa değil, önünü görmesi hani kendini belli edeceği için belki ona zararı bile olacak, dokunacak. Evet. Onu avlamak tabii isteyen canlılara tabii da bir yol gösterecek.
Evet.
Yani inşallah. Sonuçta hakikaten orada öyle büyük bir mucize var ki her biri şuursuz olan iki canlı, ki bir tanesi mikroskobik bir canlı, yani gözle görülemeyen bir canlı, bir araya gelip birlikte bir iş yapıyorlar. Ve hocam dediği gibi yani sonuçta o bakterinin ne o ışıktan haberi var, ne o ışığın faydasından haberi var, ne kendisine bir faydası var. Yani normalde o zaten hani üzerinde yaşadığı balıktan da habersiz yani. Onun balık olduğunu, avlanmak için ışığa ihtiyacı olduğunu. Yani zaten böyle bir şey iddia etmek, hani hiç kimse böyle bir iddiada bulunmayacaktır herhalde. Tabii ki bunların hiçbirinden haberi yok. Peki nasıl oluyor da oldu o zaman?
Evet.
Yani bunu tesadüf diyebilir misin? Tesadüfen balığın gözünün altında ışık üreten bakteri olabilir mi? Hı. Yani hani bin çeşit bakteri gelir o balığın üstüne yerleşebilir. Ama aynı bölgede binlerce belki milyonlarcası aynı anda bulunacak. Bir de bunlar birlikte hareket ederek ışık üretecek. Mesela o konu da çok önemli biraz önce söylediğin. İşte bir tanesi üç tane yani farklı zamanlarda ışık verseler belki o gereken sonucu alamayacaklar.
Hepsini aynı anda hareket
ediyorlar. Tabii işte o bir mekanizmayla hepsi birbirini tetikleyip hepsi aynı anda ışık vermeye başlıyor. Böylece bir anda o gerekli olan aydınlık meydana geliyor.
Maşallah.
Zaten bizim maşallah buradaki anlatmaya çalıştığımız, hep ifade etmeye çalıştığımız gerçek şu. Kainatın her yerine hakim olan bir akıl var. Ama bu tek akıl. Her yere hakim olan tek kaynaktan bahsediyoruz. Bu işte her şeyi yaratan, sonsuz güç sahibi Yüce Rabbimizin İnşallah sonsuz aklı. Neden İnşallah bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz? Bakıyoruz mikroskopla incelediğimiz, elektron mikroskobuyla incelediğimizde mikroplara bakıyoruz. Akıl sergiliyorlar. Beyinleri var mı? Yok. Bakıyoruz içlerinde bilgi deposu var. Bin ciltlik ansiklopedinin bilgisini içlerinde taşıyorlar ve hiç hatasız bir şekilde ilgili bölgeyi alıp ona göre üretim yapıyorlar. Bilgiyi çözümleyip bilginin tarif ettiği üretim gerçekleştiriyorlar kusursuzca. Her yere hakim. Kainata bakıyorsunuz yine aynı şeyde, gezegenler bu şekilde. İşte kara deliklerden işte gezegen galaksilere varıncaya dek aralarındaki işte denge, ondan sonra yer çekimi, hepsi bir denge içinde gerçekleşiyor.
İnşallah.
Şimdi mesela bir örnek vereyim size. Mikrop akıllı mıdır diye soralım kendi kendimize. Bir akıl örneği bir olay var şimdi. Mesela burada ben size göstereyim. Şimdi size bir tane bakteri göstereceğim. Bunun adı Staphylococcus aureus denen bir bakteri. çok sıklıkla rastladığımız bir bakteri tipi bu. Bu bakteri elektron mikroskopu altında detaylı olarak incelendiğinde zarının üzerinde özel yapılar olduğu anlaşılmış durumda. Özel proteinler var ve bu proteinler gidip kilit, anahtarın kilide uyuması mekanizmasına benzer bir şekilde, daha doğrusu tam anlamıyla o şekilde moleküler seviyede gidip vücudumuzu oluşturan hücrelerin zarında yine bulunan bir proteine bağlanıyorlar. O proteinin de şeklini göstereyim size. Bakın şekli de bu. Fibronektin denen bir protein bu. Yani bu tabii ki üç boyutlu yapısı bu şekilde. Hücrelerin zarında bulunan bir protein ve bu proteine gelip az önce gösterdiğim bu Staphylococcus bakterisi.
Bakteri proteine evet, mi yapışıyor?
Gelip bu proteine kilitleniyor. Bu proteini sanki biliyormuşçasına kendi özel mekanizmaları var. Buna ait kendi proteinleri var. Kendi yüzeyinde, zarının üzerinde bulunan, hücre zarının üzerinde bulunan. Bunlar sayesinde vücudumuzu oluşturan hücrelerin içine bu şekilde yapışıp içlerine enfeksiyon oluşturacak şekilde girebiliyor. Şimdi burada bir strateji var mı? Var. Nasıl bir strateji bu? Hücrelerimizin üzerindeki az önce gösterdiğim bu fibronektin proteinin yapısını bir defa bilen bir akıl var burada. Öyle değil mi? Üç boyutlu yapısını bilen bir akıl. Daha sonra buna nasıl anahtar kilit uyumu olacak mükemmellikte nasıl bağlanır, nasıl kilitlenir, nasıl tutunur? Değil mi? Tutunması bir defa gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde mikrop size yapışmaz. Siz zaten hastalıklarla kurtulursunuz. Normalde böyle olur. Öyle olmuyor işte. Mikroskopik yani moleküler seviyede, proteinler seviyesinde, proteinlerin boyutunda bir tutunma gerekiyor. Ve bu tutunma ihtiyacını bakın bu Staphylococcus bakterisi hücrelerimizin zarında bulunan bu proteinin yapısını bir defa çok iyi analiz ederek buna uygun olarak üzerinde analiz sonucunda özel proteinler yerleştirmiş ve böylece tutunabiliyor, enfeksiyona sebep olabiliyor. Şimdi bunu bakteri mi yapmış? Evrimcilere kalsa diyecekler ki Staphylococcus bakterisi böyle bir sistem geliştirdi. Tutunma mekanizması geliştirdi, evrimleştirdi. Evet. Ne kadar komik bir iddia. Evet. Yani bu bakteri, zaten bakteri dediğimiz şey mikrop. Yani en kötü yerlerde, en pis yerlerde bulunan, normal dönüp bakmayacağınız mikroskopik canlılar. Zaten gözle görünmeyecek küçüklükte en değersiz, basit diye nitelendirilen ama hiç de basit olmadığı bu şekilde ortaya çıkan canlılar. Tek hücreli canlılar. Evet. O yüzden bugün artık ne diyor? Bakın evrimciler, evrimci kaynaklar da şunu söylüyorlar artık. Diyorlar ki bizim en küçük basittir diye öne sürdüğümüz sav artık bugün artık kabul edilemez diyorlar. Çünkü biz ne kadar küçükse detaylı olarak incelediğimizde, en küçük olan şeyi incelediğimizde karşımıza çok büyük komplekslik çıkıyor diyorlar. O yüzden küçük basittir iddiamızı artık bu şekilde öne süremiyoruz diyorlar.
Zaten bir şey küçüldükçe teknolojide de öyle yani. Onun kullanılan teknolojisinin arttığını gösteriyor bu.
Evet.
Yani işte eskiden bilgisayarlar vardı. Bir odanın içerisine anca sığdırıyorlardı. Şimdi onun işlevini gören bilgisayarlar avuç içinde kullanılıyor.
Evet, evet. Yani, evet, bakın hatta o konuyla ilgili olarak yayınlanmış bir makaleyi de size göstereyim. Moleküler Mikrobiyoloji dergisinden bir haber burada aktarılıyor. Moleküler Mikrobiyoloji'nin Temmuz 2010 sayısında ne deniyor? Bakteriler üzerine yapılan araştırmalarda yeni bir çağa giriyoruz diyorlar. Çünkü artık hiçbir şekilde basit olarak nitelendiremeyiz bakterileri diyorlar. Burada çünkü çok yüksek bir organizasyon, çok her aşamasında stratejiyle karşılaşıyoruz diyorlar. Ve bu şekilde hiçbir şekilde basit olarak nitelendiremiyoruz artık diyorlar. İşte neden nitelendiremiyorsunuz? Çünkü burada her yere hakim olan Allah'ın aklı tecelli ediyor da o yüzden inşallah.
Zaten orada evrimcilerin kaçtıkları nokta da yani kandırmak için kullanmaya çalıştıkları şey hep oradaki işte bakteriye, canlıya, hücreye, bir proteine akıl vermeye çalışıyorlar. Yani öyle bir konuşuyorlar ki aslında çok deli zırvası bir lafı. Böyle cümlenin arasında hiç üstünde durmadan söyleyip geçiyorlar. İşte hani biraz önce söylediğin gibi yani işte bakteri böyle bir sistem geliştirmiş. Ya bu ne demek yani? Hani bunu laf olarak söyleyip geçersin de bunu bir anlat deyince anlatamaz bunu söyleyen. Evet. Bakteri dediğin aklı olmayan, şuuru olmayan çok hani mikroskobik bir canlı. Nasıl bir sistem geliştirecek? Yani sistem geliştirmek için bir kere hele bu başka bir yapıyla uyumluysa senin o karşıdaki yapıyı çok detaylı biliyor olman lazım. Detaylarına kadar biliyor olman lazım. Kendi mekanizmanı çok iyi biliyor olman lazım.
Bir akıl sahibi olman lazım. Evet.
Tabii işte bunların hepsi zaten çok büyük akıl gerektirir. Bir de senin bu mekanizma üzerinde değişiklik yapabilme gücün olması lazım. Yani ne yapıyor? Yani haşa bir bakteriye çok büyük bir akıl ve yaratma gücü atfediyor. Evet. Yani Allah'ın varlığını kabul etmemek adına o küçücük bakteriyi ilahlaştırıyor. Ya da herhangi bir canlıyı ilahlaştırıyor. Çünkü yani onunla atfettiği güç zaten olmayacak bir şey. Ama o gücün olabilmesi için orada akıl, bilgi ve benzersiz bir şeyi yapabilme gücü olması lazım. Bunların hepsi yalnız ve yalnız Allah'a ait özellikler. Bunu yani inkar adına gidip bu özellikleri en sonunda da şuursuz atomlara veriyor. Hatta sende onunla ilgili güzel şeyler var. Evet, onlardan bir iki tane göstersen evrimcilerin.
İnşallah.
İnşallah.
Beduza inşallah.
Bu proteinle ilgili protein oluşma sürecinde bir akıl olmadığını iddia eden bir konuşma var. Bu Ergideniz Özsoy'un.
Korkun geçiyor. Son ihtimal neden bir ihtimal üzerine çöküyor? Ama bakın onu uygun, bakın uygun. Hücresel koşullarda.
Nanosaniyede bunu yapan güç bakın, nedir? Bunu anlatın bize.
Nanosaniyede bunu yapan güç polimerlerin birleşmesini sağlayan doğal kuvvetler.
Seçici kimdir orada? Seçici kuvvet değil. Seçici akıl nedir? Doğal seçici protein katılırken bakın. Protein katılırken.
Doğal çok kuvvet komik diyor.
Doğal yani, kuvvet.
İşte bunu zaten tabii konumuz işte da bu zaten.
Tabii işte.
Biz bu doğal kuvveti anlatıyoruz. Yani evet, doğada her yere hakim olan kuvveti anlatmaya çalışıyoruz. İşte her yere hakim olan Allah'ın kuvveti
orada
bu.
Yani normalde orada bahsedilen şey de işte bir protein üretimi, bir hücre. Yani biz burada insan aklının çok ötesinde bir ilim görüyoruz zaten yani hücre içerisinde değil mi? Yani normalde sürekli söylüyoruz insan bir hücreyi bırakın daha protein bile yapamıyor şu anda. Çünkü insan aklını çok ve yeteneğini çok aşan bir ilim ve bilgi var orada. Şimdi bunun oluşumunda sen kalkıp da burada seçici akıl yok, herhangi bir akla ihtiyacımız yok. İşte doğal süreç, tesadüf, hayır tesadüf değil, random falan diye böyle şey zırvalamaya başladığın zaman o zaman senin biz bir bilim adamı değil bir pagan rahibi olduğunu anlıyoruz yani. Evet. Çıkan sonuç
şimdi, hayır bir de orada çok özür dilerim. Hayır, doğal kuvvet yaptı diyor ya. Yani zaten işte hani şimdi sıkıştırınca zaten onların bir takım ifadeler o sıkıştırılmaktan hani o anda sallamaya dayalı şeyler hani var mıdır yoktur falan diyor. Çünkü vardır dese zaten yaratıcıyı kabul etmek zorunda. Ama yoktur derken bile hani kim yaptı deyince doğal kuvvet yaptı diyor. Yani şimdi o doğal kuvveti tarif et. Cihat hocamın dediği gibi yani onun senin doğal kuvvet dediğin böyle bir şey yapma gücüne sahip olacak. Ne yaptığını bilecek. O yapmak istediği şeyin bilgisine zaten sahip oluyor olacak. Evet. Ve o zaten bildiği şeyi orada vücuda geçirecek. Evet. Yani doğal kuvvet dediği şeye bunu atfediyor yani. Evet. O zaten Allah'ın gücü.
Şimdi burada şimdi
doğa ana hikayesi
hemen
gibi.
Hemen konuyu geçmeden gibi ek olarak söyleyeyim. Bir de şey diyorlar. Şimdi biz diyoruz ki burada bir akıl var mı diyoruz. Hayır akıl yok, tesadüfen oldu diyorlar. Ama sonrasında iki cümle sonra unutmuşçasına tesadüf iddia ettiklerini unutmuşçasına diyorlar ki hücre bunu geliştirdi diyorlar. Böyle bir strateji geliştirdi diyorlar. Tamam. İşte tamam akıl var işte.
Var işte.
Sen hayır, bu aklı aklı başta reddediyordun. Tesadüfle olduğunu öne sürdün. Şimdi o hücre bunu yaptı diyorsun. O zaman bu aklı bir defa sen kabul ediyorsun bunu. Evet. Akıl çünkü apaçık orada. Strateji apaçık. Sen de bunu söylüyorsun.
Evet.
O zaman buradaki aklı bir defa şey yapmak lazım. İsmini koymak lazım. Evet. Bu akıl hücrenin midir? Yoksa her yere hakim olan, hem hücrelerimizin üzerindeki o fibronektin proteinin yapısını bilen aynı akıl, hem de mikropların işte stafilokokusun içindeki DNA'da onun bilgisini oraya yazan da yine aynı akıl.
İnşallah. Evet. İnşallah.
Değil mi? Şimdi ya bu hastalığı, enfeksiyonun inşallah nasıl olacağını da detaylı olarak sebepleriyle oluşturan da yine aynı akıl.
İnşallah.
Allah.
İnşallah. Şimdi protein bir defa dürüst davranmıyorlar yani bu bir. Protein katlanmasıyla ilgili bu kadar kısa sürede nasıl oluyor diyor değil mi? Yiğit evet. Bulut. Şimdi protein katlanması için ne gerekiyor? Yani bu doğal kuvvetler şey yapıyor diye bir durum yok. Protein katlanması bir defa yani evrimci bilim adamları bile şunu söylüyor. Biyolojide en önde gelen bilmediğimiz konu budur diyorlar. Yani iki evet konudan biridir diyorlar. Çok büyük bir olaydır diyorlar. Yani protein nasıl olur da bu kadar çok sayıda ihtimalden doğru şekilde katlanabiliyor dediler. Özellikle son 10-20 yılda da bu katlanmada görevli bir sürü başka protein buldular. Yani proteinin katlanabilmesi için başka proteinlere ihtiyaç var. O zaman yani bir proteinin, sen protein başta yok diyordun zaten değil mi? Sonra o proteinin de katlanabilmesi için de başka proteine ihtiyaç var diyorsun. O protein de başta yoktu diyorsun. Dolayısıyla bu sistemin beraber yaratılmış olması bir zorunluluktur. Yani bu tesadüfen kademe kademe gelişemez. Evet. Çünkü işlevsel olabilmesi için her ikisinin bir arada olması lazım.
Hücrenin olması lazım.
Hücrenin olması lazım ve en azından yani zaten dediğiniz gibi bir sürü başka faktör de var işin içinde. Yani bu ikisinin olması zorunluluktur. Yani doğal kuvvet. Zaten sen kabul etmiyorsun ki o protein kendi kendine katlanamaz. Senin bildiğin bir şey bu. Veya pür cahilsin, onu da bilmiyorsun. Dolayısıyla dürüst de davranmıyorlar.
Evet, şu konuda zaten. İnşallah. Ayet okuyayım ben inşallah. İşte bu doğal seleksiyon, işte faydalı mutasyon yok, doğal kuvvet, tesadüf, random falan böyle bir ismi var ama içi bomboş yani. Hiçbir anlamı yok. Ona Allah, inşallah Allah-u Alem dikkat çekmiş Kur'an'da. Şeytan Allah'a sınırım. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın kendi istek ve öngörünüze göre isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Onlar yalnızca zanne ve nefislerinin alçak heva, istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir diyor Allah. İnşallah. Nehl suresi 23. ayette.
İnşallah.
Yani çok detaylı aslında burada ayette belirtilen. Kendi isteklerinize göre ve öngörünüze göre. Yani evrimcilerin de söylüyor ya, biz bunu öngörü ve şey olarak söylüyoruz bunları diyorlar yani. İnşallah. Gözlem değil de istek doğrultusunda söylüyoruz diyorlar. İsimlerdiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir, evet, diyor. Yani doğal seleksiyonun evrimleştirici gücü olduğuna dair bir delil indirmiş mi Allah? İndirmemiş. Faydalı mutasyon var mı? İndirmiş mi Allah? İndirmemiş. Hiçbir ilk hücrenin oluşumu ile ilgili, kendi kendine oluşması ile ilgili bir delil indirmemiş mi? Yok, indirmemiş. Çünkü Allah ayette bildiriyor zaten. Sadece kendi heva ve istek tutkularına göre.
Başka öyle isimler de takıp putlaştırıyorlar. Mesela tabiat ana diyor adam.
Evet.
Doğa mucizesi diyor. Yani bir de şaka gibi yani. Herkes de yıllarca bunu böyle gayet sakin dinliyor mesela. İnanılır gibi değil. Normal bir belgesel programda anlattığı şeyler her biri birbirinden büyük mucize. Hepsi Allah'ın ayeti, Allah'ın varlığının delili, Allah'ın azametinin, kudretinin delili. Anlatıyor. Hani o tip evrimci yayınlar için söylüyorum tabii. Ondan sonra da diyor ki bakın tabiat ananın ortaya çıkardığı canlıya. Ya bu ne kadar saçma bir şey ya. Ne demek tabiat ana?
Tabiat ana kim?
Tabiat ana kim yani? Değil mi? Ya yani mesela doğa mucizesi. Bir kere şimdi lafı o kadar komik bir laf ki doğa mucizesi. Yani bir kere mucize diye bir şeyden bahsediyorsun. Materyalist kafada zaten mucize diye bir şey olmaz. Ha bir de bu mucizeyi doğa meydana getiriyor. Doğa dediğin şey de taş toprak, ağaç, çiçek, böcek yani bu mu mucize yapıyor? Yani o tabiat dediğin şey mi canlıları mükemmel şekilde var ediyor. Yani resmen orada yaratıcını kabul etmemek için bir put yapıyor kendine. Ona da bir isim takıyor. Tam ayette belirtildiği gibi inşallah. İşari anlamda. Ve ona da tapınıyor yani. Ve bunu da böyle hani çok önemli bir şeymiş gibi dilden dile anlatıyor.
Evet, yine geçenlerde 6 Temmuz 2010 tarihli Kimyasal Fizik dergisi diye bir bilimsel bir yayın var. Orada bu proteinin üstünü kendi üzerine katlanması hızını bilgisayarlarla simüle etmeye çalıştılar. Bu konuda yapılan çalışmalar var. Yani burada çünkü çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor proteinin kendi üzerine katlanması. Bu konuda tabii yardımcı proteinler var bu işi gerçekleştiren. Bunlar yani bilim adamların o yayında ifade ettikleri şey tarif şu şekilde. Göz açıp kapamanın milyonda biri aralığında gerçekleşen olaylar bunlar. Yani saliseler safhasında gerçekleşen protein katlanmasından bahsediyoruz.
Saniyede zaten 2000 evet. tane üretiliyor.
Evet, saniyede 2000 lazım. Tane üretiliyor. O uzun protein zinciri, en ortalama 500 amino asitten oluşan işte protein zinciri dersek 500 amino asit bir yumak haline geliyor ama bir düğüm olmuyor. 3 boyutlu bir özel bir yapıya getiriliyor. Bunu yapan başka proteinler var. Bunu nasıl olur da biz işte yapabiliriz'i hesaplıyorlar. Ve bunun için de süper kompütürler, süper bilgisayarlar kullanıyorlar bunu şey yapabilmek için, simüle etmek için. Yani biz de aynısını nasıl yaparız'ı üzerinde çalışıyorlar.
Evet.
Şimdi bu ne demek? Burada bir defa yine aynı şekilde kusursuz bir yaratılış vardı o yüzden.
Evet,
yani bunu inkar etmenin hiçbir anlamı yok. İnsanın kendi kendini kandırması olur. Evrimcileri evet, yani böyle saçma iddialarından vazgeçmeleri için yeterli delil olduğunu görüyorlar. Bir defa Yani bir an önce vazgeçmeleri lazım bu iddialarını.
Zaten aynı insanların kalkıp da bunu hem taklit etmeye çalışıp hem de sonra tesadüfen oldu demesi zaten hakikaten inanılır gibi bir şey değil.
Evet.
Akıl alacak bir şey değil. Yani orada resmen büyülenmiş gibi hareket ediyorlar. O yani büyüden kurtulmaları lazım. Evet. Yani olacak iş mi? Hem çalışıyorsun, sen önünde bir yapı var, o yapıyı taklit etmeye çalışıyorsun. Aklınla, bilginle, teknolojinle, bilgisayarlar kullanarak 2010 senesinde. Bu milyarlarca yıldan beri olan bir durum. Her canlıda olan, her hücrede olan bir şey.
Kendisinde olan bir şey.
Kendisinde o anda olan bir şey. Ve nanosaniye, hani ne demekse nanosaniye, hani tahayyül bile edemeyeceğimiz kadar küçük bir zaman biriminde olan bir şey.
Takır takır, evet.
Yani sonra da diyorsun ki bu olmuş yani, böyle bir şekilde olmuş. Yani.
Ve o evet. Deney çalışmayı yapan insanlar da şunu söylüyorlar. Biz bunu yapıyoruz ama başarımız tabii ki tartışılır diyorlar. Yani biz bunu başarabilecek miyiz? Ya o konuda bir garantimiz evet. De yok diyorlar.
Evet.
Çünkü yani ellerindeki bilgisayar ne kadar, bir defa bilgisayar ne demek? Bir program vardır. Siz kodları girersiniz. Ona göre hareket eder bilgisayar.
Evet.
Zaten bizim de karşımızda gördüğümüz cereyan eden olaylar da zaten bu şekilde daha önceden programlanmış. Peki kim programlamış? Allah DNA'da kodlarla, şifrelerle, özel dört harften oluşan bir dille, artık buna bilgisayar dili mi dersiniz, işte bilgi dili sonuç itibariyle bu. Bununla şifrelenmiş, kodlanmış ve buna göre hareket eden bir sistem var. Çalışan, mükemmel çalışan bir sistem var. Hata yok. Demin bahsettiğin gibi saniyede 2000 protein sırf insanın vücudundaki hücrelerde üretiliyor.
İnşallah.
Şimdi, o bir ama kod işini hani gönder yedir falan diyen bir şey vardı. Onu
şimdi bu şeyle ilgili bir şey
yani
söyledim.
Bizim evrimciler çok enteresan yani. Hani dünyada var bu deneyleri yapanlar hani açık açık söylüyorlar yani bunları biz taklit etmeye çalışıyoruz. Yapacağımız bile belli değil falan. Bizim televizyona çıkan bazıları yani inanılır gibi değil. Öyle bol keseden atıyorlar ki. Yani gönderirsin.
Zaten yapıldı.
Protein gelir, DNA yaptık yani. Amerika, bizim mahallede arkadaş yapıyor falan.
Avrupa'da yapıldı, Amerika'da yapıldı. Bizim haberimiz yok. Biz daha gerideyiz. Muhabbet yapıyorlar bize.
Gösterelim.
Tamam, gösterelim.
Yani DNA bir şey. Ismarlarsınız ilgili probu. 30-40 mikrot yazarsınız şifresini. Firmadan gelir. Zaten bunların hepsi yapılan şeyler.
Ya böyle kebapçıdan sanki şey sağlıyormuşuz gibi.
O zaman ben de göstereyim bari. Kaynağını göstereyim.
Ama çok şaka gibi.
Hayır yani şimdi... hani klonlama yapıyorlar. Bir hücreyi kullanarak, yani var olan bir hücreyi kullanarak ikinci bir hücre üretiyorlar. Şimdi burada aslında bunun başını da söylememiz gerekli.
Hayır, pardon, ikinci bir hücre üretmiyorlar. Yani sen onu kastetmediğini biliyorum da
evet.
Yine canlı bir hücrenin içine onu koyuyorlar.
Evet, canlı oradan ürüyor. İşte tabii, hücre yani, sayesinde olmuş oluyor.
Ha, yani sonuçta bir tanesinin içindeki bilgiyi öbürünün içindeki evet. Bilgiye koyuyor. Bir kere o iki hücre de canlı olmak zorunda.
Evet.
Çalışan proteinleriyle aktarılıyor zaten
tabii,
oradaki DNA.
Tabii yani her şeyi de zaten yani o çok özür dilerim sözünü böldüm.
Estağfurullah.
Ya bu şeye benziyor. Yani normal çok eskiden işte böbrek nakli yapılabiliyor muydu? Yapılamıyordu. Tıp biraz ilerledi, böbrek nakli yapıldı. Şimdi evet. Böbrek nakli yapmak demek bir adamın vücudunda yani hani birisinin böbreği olmayan birisinin vücudunda böbrek mi yapmış oluyorsun? Hayır, sağlam bir böbreği evet. Alıyorsun. Tıbbi imkanlarla Allah'ın verdiği ilimle başka bir vücutta onu koyuyorsun. Sonra kalp nakli başladı. Değil mi? Yani bir sürü organ insan nakil yapabiliyor. Bu daha mikro seviyeye indi. Hücrenin içindeki DNA'yı da bir hücreden alıp bir yere evet. Nakledebiliyorsun.
Şimdi burada
o hücrede evet. Yaratılmış, öbür hücrede yaratılmış, o DNA zaten yaratılmış. Ha. Onun içinde o kodlar var, sen o kodu başka bir yere evet. Koyuyorsun.
Az önce o evrimcinin söylediği hani firmaya sipariş veriyorsun, geliyor. Öyle değil.
Değil.
Bakın işte kaynağını göstereyim size. Burada ben yani bunu kafadan atmıyorum. Bakın Rice Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 6 Temmuz 2010 tarihli haber bu. Ve kaynak da neresi? Kimyasal Fizik. Dergisindeki bir araştırmayı haber yapılmış burada fizorg.com sitesinde. Bilgisayarlar protein bilmecesini artık çözmede devreye girdiler diye. Yapılan işlem ne diye detaylı olarak biraz daha özet bilgi verilmiş burada. Ne deniyor? Diyor ki proteinler kendi başlarına göz açıp kapamanın daha kısa süresinde bir defa kendi başlarına şey organize olabiliyorlar. Üç boyutlu yapılarına kavuşuyorlar diyor. Ama diyor uzun zamandır biz bunu şey yapamıyorduk, bu hareketi taklidini yapamıyorduk. Şu anda her ne kadar başarının garantisi olmasa da diyor, şu anda en kuvvetli bilgisayarlar bu işi başarmaya yönelik olarak bir çalışma yürütüldüğüne dair evet. Bir haber burada tarih edilmiş.
Şimdi orada bir yalan daha söylüyor, diyor ki yani işte firmaya sipariş veriyorsun bunu yapıyor falan. oradaki dediği protein katlanmasından biraz daha farklı bir şey. Ama yine klasik üslup, tamamen demagoji, tamamen böyle yani pis bir böyle şey gözüküyor. Neden? Çünkü orada o firmalar bunu yaparken özel zaten var olan enzimlerden faydalanıyorlar.
Evet,
yani mesela yani bir şey yapıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz, işte firmaya sipariş veriyorsun, bana bir laptop üret diyorsun. Şimdi firma onun laptop üretirken bir sürü şey teknolojik alet kullanıyor. Bir sürü bilgisayar kullanıyor. Bir sürü böyle ince iş yapan robot kullanıyor. Nano seviyede, mikro seviyede çalışan bir sürü böyle teknolojik cihaz kullanıyor. Bunlar olmadan yapmıyor bunu. O firmalar da özel enzimleri kullanıyorlar. Özel bakterileri kullanıyorlar. Özel şartlarla yapıyorlar. Evrim'in iddiası bambaşka ama. Evrim diyor ki bunlar tesadüfen oldu diyor. Yani evet. DNA tesadüfen oldu diyor.
Çok
protein, protein tesadüfen oldu diyor. Sen tesadüf teorisini savunuyorsun. Sen bu şirketi örnek olarak veriyorsan biliyorsun ki şuurla bu iş oluyor. Bilinçli oluyor, zekayla oluyor. Evet. Dolayısıyla yalan bir tavrın içine girmemesi gerekiyor.
Yaratılışa delil veriyor.
Yok, çok kısa bir bilgi vereyim. Bu soru, ya bu verilen cevap şu soruya veriliyor. Bir laboratuvarda canlılıkla ilgili parçalar üretilebiliyor mu? Bu soruya verilen cevap. Halbuki bu soruda sorulan soru şu değil yani. Canlılığı işte kullanarak yeni bir madde, canlılığı kullanarak canlılığa ait maddeler üretebiliyor muyuz değil. Sıfırdan canlılıktaki maddeleri üretebiliyor muyuz? Yani biz amino asitleri alacağız, sol elleri. Onları işte peptit bağlarıyla bağlayıp işte hocamın anlattığı o protein katlamasıyla laboratuvar ortamında katlayıp DNA'yı tekrar oluşturacağız. Bunu yapabiliyor muyuz diye soruluyor. O şahıs da böyle bir cevap veriyor. Zaten oluşturuyor yani siparişini verirsin. Sanki sıfırdan DNA üretiliyor. Yani şimdi hücrenin içerisindeki DNA'yı ona ürettirerek içinden alıp sen bunu ürettim dersen o zaman ben senin aklından şüphe ederim. Biz o soruyu sormuyoruz sana. Yani sen sıfırdan yapabiliyor musun? Biz onu soruyoruz ama burada çok son derece yani zaten ısmarlarsınız. Evet. Oradan yani kebap ısmarlıyoruz sanki öyle geliyor.
Otosanayide hurdacılar vardır. Arabaların işte kullanılmayan o arabadan bilmem ne parçasını bu arabadan falan parçayı bir araya getirirler. Evet. Sonunda bir araba ortaya çıkarırlar. Evet. Bu da ona benziyor daha farklı değil.
Şey gibi yani böyle işte laboratuvar ortamında işte bir çift köpeği alıp orada işte çiftleştirip laboratuvar ortamında doğumu yaptığımız zaman biz laboratuvarda köpek ürettik demek gibi bir şey. Hiçbir farkı yok yani.
Hayır zaten yani şöyle yani bir de şu var. İşte protein yapmak bilmem ya adı zaten yapmak olduktan sonra yani bunun hiçbiri onlara delil değil. Bunların hepsi yaratılışa delil.
Evet.
Yani insan diyelim laboratuvarda işte şu anda yapamadığı bir takım şeyleri yaptı. Ama yani bunu yapan aklı olan bir varlık. Yani elinde bir bilgi var. Zaten o bilginin tamamı Allah'ın insanlara bildirdiği bilgi. O bilgiyi kullanarak, Allah'ın verdiği aklı kullanarak, Allah'ın verdiği teknolojiyi kullanarak bir şey yapıyor. Bu zaten bu yapılan, yaratılan bir şey bu yani. Allah'ın yaratmasının bir tecellisi. Yani şimdi normal doktor hastanede, Cihat Hocam daha iyi bilir, geldi işte hani işte can çekişiyor, ölmek üzere ona müdahale ediyor. Bir takım makinalarla işte kalbi durdu, şok vererek çalıştırıyor. Yani şimdi o yaşadığı zaman haşa doktor mu onu tekrar yani can mı vermiş oluyor?
Haşa tabii.
Olur mu yani? O zaten canlı bir varlık. Hastalık, rahatsızlık hepsi zaten insanlar için. Ama bunun çözümlerini de Allah yaratmış.
Evet.
Burada mesela doktorlar vesile oluyor. Tabii ki onun hayata dönmesine, yani yaşamasına vesile olmuş oluyor. Ve Allah ilaç yaratıyor. Değil mi? Yani onu içtiği zaman o iyileşmemize vesile oluyor. Yani dolayısıyla burada evrimcilerin anlatması gereken şey şuursuz atomlar ne yaptı da birleşip bütün bu kainatı, bütün canlılığı, milyonlarca canlı çeşidini oluşturdu. Buna bir hikaye anlatacaklar.
Evet.
Artık o hikayeyi de anlatamıyorlar yani. Hani artık çünkü masal boyutunu da geçtiği için olay. Mesela o şey bence çok güzel yaratılışa bir örnek. Hani sipariş veriyorsun geliyor diyor ya mesela. Hı hı. Tamam işte bak sipariş veren var. Yani onun dediği doğru değil anlattığı şey de. Ama diyelim ki hani bir şey mesela protein tozu üreten fabrikalar var mesela hani insanlar.
Yine bitkilerden.
Şimdi bak burada yani üreten fabrika var. Onun formülünü bulan insanlar var. Siparişi veren var. Üretimi yapan var. Onu pakete koyan var. Yani bütün bunların hepsinde bir organizasyon, akıl
var,
bir şuur var. Tamam doğru. İşte bunlar nasıl ki kendi kendine olmuyorsa yani hiçbir zaman onun o dediği şey de kendi kendine postaya gidip bilmem ne yapıp ona gelmiyorsa o zaman hiçbir şey de kendi kendine olmuyor demektir.
Evet. Şimdi şekil verme sanatı Allah'ın büyük bir yaratılış değildi hakikaten. İnşallah. Yani bir yerde bir intizamlı, düzgün bir şekil gördüğümüzde belli ki onu biri yapmıştır. Evrenin her neresine bakarsak bakalım, hangi canlılara bakarsak bakalım, canlıların içinde hangi seviyeye bakarsak bakalım, mükemmel bir şekil verme var. Şimdi bu şekil verme eğer bir olan Allah'a yaptığını kabul etmezse insan, o zaman çok cahil bir duruma düşer. Evrimcilerin durumu da böyle. Peki nasıl bir duruma düşer? Mesela burada bir heykel var. Şimdi bu heykel eğer bunu biri yapmazsa, dışarıdan biri yapmazsa, o zaman haşa bu heykeli kendi kendine yapıyormuş gibi farz ederler.
Bilinçli, şuurlu biri olmazsa.
Evet. Yani tesadüfler kendi kendine bir şey yaptı. Yani hücre kendi kendine bir şey yaptı gibi olur.
Fotoğrafı da çok güzel.
Evet. Yani bu da süper cahilce bir şey. Peki bu şekil vermekle ilgili çok ilginç örnekler var. Burada bir tanesini vereceğim. Mesela bakterideki DNA. Biz diyoruz ki bakteri muazzam bilgi taşıyor. Dolayısıyla bakterinin boyutuna göre çok uzun bir yapı oluyor. Peki nasıl olur da ufacık bakterinin içine ufacık bir bölgede bu sığışabiliyor? İşte bunun yöntemlerinden biri şu. Normalde burada bakteri DNA'sının halka şeklinde olduğu gözüküyor. Yani şurada bir halka şeklinde bir yapı var. Okun takip ettiği gibi. Şu altta da kıvrımlı. Yani böyle telefon kablosu gibi. Şimdi telefon kablosunu daha ufak yer kaplıyor. Makul bir çözüm. Telefon kablosunu siz çevirdiğinizde, kıvırdığınızda ne olur? O geri açılır. Yani istediğiniz kadar kıvırın kıvırın kıvırın. Sonra o geri atar onu. Normalde burada da öyle olması lazımdı. Bilim adamları çok hayrete düştüler. Nasıl oluyor bu diye. Şunu gördüler. Bir enzim var. Adı topoizomeraz enzimi. Bu enzim görevi bu problemi çözmek. Ama bu problemi, yani bu, bakın bu çok ilginç, dahiyane bir şekilde çözüyor bu. Hakikaten öyle. Matematikte buna topolojisini değiştirmek deniliyor. O da şu anlama geliyor. Çekmelerle, bükmelerle bir şekli diğer şekli dönüştüremeyecek şekilde bir değişiklik yapmak. O da nasıl oluyor? Şimdi kıvırıyor ya DNA'yı. Kıvırdıktan sonra kırıyor. Kırdıktan sonra öteki tarafından birleştiriyor. Öteki tarafından birleştirince geri dönme ihtimali olmuyor. Buna işte matematikte topolojisini değiştirmek deniliyor. Ondan dolayı da buna işte o topoloji isminden gelen topoizomeraz enzimi deniliyor. Burada mükemmel bir soyut düşünme var. Mükemmel bir, hani bunu düşünürsün de yapmak bir olaydır. Yani ben mesela imkansız, nasıl yapacaksın? Ufacık bir de bir alan. Bir de kırdın kaçtı, yani diyelim ip, bir hortumu düşünün, kestiniz, ondan sonra onu yapıştırması meseledir yani. Şimdi bu da dağılır, yani DNA doğru, halka şeklinde dağılır, iki uca gider, kaçmayacak şekilde yakalıyor, kaç taraftan da birleştiriyor, onu mükemmel bir teknolojiyle de yapıyor. Yani insan bu kadar mı gerizekalı olur, yani bunu bu tesadüfen nasıl olur yani? Bir molekül nasıl şekil vermekle uğraşır? Yani sana ne yani? Sen kimsin? Sen kendinden habersizsin. Senden koskoca bir büyüklükte bir şeyin daha küçük bir alana sığıştırmasıyla sen ne uğraşırsın? Bunu bilmezsin bile zaten.
Sana ne faydası var?
Sana ne faydası var? Yani tesadüf eğer bunu yaptı diyorsa, o zaman o heykeldeki duruma düşüyor onlar. Yani oradaki pür cahil, beyinsiz bir duruma düşüyorlar. Yani bunu kendilerine yapmasınlar.
Bunu ilk yapan nasıl yaptı yani? İlk o bir enzim, hani evet, birinin bunu bir düşünüp keşfetmesi lazım. Ya bu buraya sığmıyor. Evet. Ne yapsak falan, işte yani birimiz bari işte kendimizi feda edeceğiz de bu işe talip olalım. Bunu da bükelim, eğelim. Daha küçük alana sığar hale getirelim diye.
Yani. Richard Dawkins bunun farkında aslında. Çünkü yani pek çok ateist bilim adamı yavaş yavaş imana dönüyorlar. Yani Allah'ın varlığını tek bir yaratıcı. Bakın adına Hristiyan demiyorlar. Mesela Hristiyan denmesini istemeyen bilim adamları var. Ateizmden vazgeçen. Anthony Flew bunlardan birisi. Ben Hristiyan değilim diyor. Ama diyor ben bir yaratıcının varlığına inanıyorum artık diyor. Ama bakın tek yaratıcı. Allah'ın birliğini savunuyor. Her yere hakim olan tek bir gücün varlığını anlamış adam. Çünkü diyor ben diyor DNA'ya baktım diyor. Artı diyor canlılardaki kompleksliği inceledim diyor. bir araya gelmeleri bir anda olması şart olan kompleks organizasyonlar bunlar diyor. Bir anda varoluş olması nedeniyle de bir anda varoluşun şart olması gerektiği için bu organizasyonlarda. O zaman diyor ben bir yaratıcının vardığına artık inanıyorum diyor. Özür diliyorum. Bunca sene diyor insanların ateist olmaya şey yaptıysam eğer diyor, sebep olduysam diyor bu insanlardan özür diliyorum diyor Anthony Flew.
Son 100 yılında bir numaralı ateist yani evet. Ateistlerin hocası.
Richard Dawkins de mesela bakın şu anda bu basamaklardan birisinde yani buraya doğru akıllanmada bir aşamada tahminimce inşallah öyledir. Çünkü artık ne demeye başladı? Tesadüf kelimesini artık hiçbir şekilde kullanmıyor.
Uzaylılar.
Diyor ki bir akıl var diyor. Bu akıl diyor bakın bu akıl Allah'ındır demiyor. Tek bir yaratıcının Allah'ı birleme basamağına henüz gelmedi. Ama gelecek Allah'ın izniyle inşallah. Umuyoruz. Öyle istiyoruz da dua.
Tabii inşallah.
Herkes bu şekilde olsun. Kiremciler bu şekilde olsun. Hı. Ne diyor? Diyor ki DNA diyor yani DNA'daki bu bilgi, kusursuz bilgi, bu proteinlerin de nasıl davranacaklarını çok detaylı olarak tarif eden bilgi. Kaynak olarak diyor uzaylılar bunu getirdi diyor. Uzaylı. Yani bunu düşünmüş, akletmiş ve bu şekilde bir DNA yani bir şifreyi yazmış ve dünyaya hücrelerin içine bunu yerleştirmiş.
İnşallah.
Bir de orada şey demesi çok komik. Darwin'in iddia ettiği gibi evrimleşmiş uzaylılar diyor. Şimdi yani
ondan vazgeçecek. O çünkü uzaylılar evet. Bunu yaptı demek ne demek? Bir defa bir aklın varlığını kabul ediyor. Evet. Bir şuurlu bir mercinin varlığını bir defa kabul etmek demek.
Evet.
Bu bizim için şu anda yeterli. Hı hı. Ama bundan sonraki aşama tabii ki yine devam etmesi gerekecek.
Çünkü en sonunda kabul edecek.
Evet, yani inşallah. Sonuçta bu uzaylı dediğimiz şey kendi kendine meydana geldi. Yani bunu yaratan kim? Yani bu nedir? Yani sen asıl o zaman gel şimdi diyeceğiz. Sen bu uzaylı varlığı anlat diyeceğiz.
Evet. Şu an tabii samimiyetsiz bir durumdalar. Yani yeter demeyeyim de. Ama bir onlar için bir bu aşamadır. Aşama. Gururlarına yediremedikleri için bir anda söyleyemiyorlar bunu. Yani
İnşallah söylesinler ya. Bu gurur meselesi evet. Yapacak bir şey değil. Bir de biz evet. Yani evrimciler hakikaten bizi en yakın dostları gibi görmeleri lazım. Çünkü hani böyle çok yanlış yolda olan birisine derler ya hiç mi dostu yok bu adamın evet. Kardeşim yani, evet. Yani hiç mi kimse bir iyiliğine bunun bir şey söylememiş kardeşim yapma dememiş falan. Yani biz hakikaten hani onlar böyle kalsınlar hep böyle gitsinler hani biz de işte onlar bak işte akılsızlık ediyorlar yalan söylüyorlar diyelim peşinde değiliz ki yani. Gerçekten ortada çok açık bir gerçek var. Bir kere birincisi kimseyi kandırmasınlar. Yani birincisi bu şart yani hani bunu yaptıkları sürece Allah'ın izniyle yani hocamızın da vesile İnşallah. Olmasıyla artık bu kapı kapandı yani her söyledikleri yalanın cevabı Allah'ın izniyle verilir. Çünkü evet. Kimsenin kimseyi kandırmaya hele böyle toplumları yanlış yönlendirmeye hakkı yok. Ondan vazgeçecek. Ondan sonra da kendileri için de en hayırlı şeyi yapsınlar. Yani böyle bu kadar akılsızca bir şeyin peşinden gider mi insan yani? Evet. Vazgeç kardeşim yani. Vazgeçtiğin zaman elinden bir şey gitmeyecek ki. Ne elinden bilim gidecek. Ne senin işte profesörsen şeysen titrin gidecek. Hiçbir şey gitmeyecek. Tam aksine çok daha açık akıllı, açık şuurlu, daha taassupsuz düşünen, hür düşünen. Yani kendini böyle saçma sapan kurallara bağlayarak değil de özgürce. Yani her gördüğün şeyi doğrusu neyse onu anlayıp onu söyleyebilecek bir bilim adamı olacaksın. Gerçek bilim adamı olacak. Ondan sonra da araştırabildiğin kadar her yaptığın araştırma da o niyetle yaptığında senin için ibadet olsun. Öyle değil mi? Çünkü Allah insana zaten araştırmasını emrediyor. Etrafına bakıp incelemesini hem dünyadaki, kainattaki hem kendi nefsindeki delilleri, Allah'ın delillerini görmesini. İşte o zaman biyolojiyle ilgilen, astrofizikle ilgilen, biyokimyayla ilgilen, hepsiyle ilgilen ve her şeyi daha detayıyla öğren, anlat. Hepimiz Allah'ın kudretini, azametini bir kez daha görelim, tesbih edelim. İnşallah. Onun için yani ve hani bunun devamını da hani bunun için yapılmaz ama dünyada da hem mutluluğu, huzuru da bulsunlar. Evet. Şimdi böyle şimdi buradaki televizyonda senin gösterdiğin programlarda yani yazık insan bir açıdan da bakınca hani şey oluyorsun hani bir içi burkuluyor hallerini görünce. Mesela tikler, şeyler, hareketler garip. Konuşmalar garip falan böyle Abartılı psikolojiler. Tabii çünkü niye yani sen yalanlı yanlışlığı
simetride oluşamayacağı
mesela yani buradaki bu yani yalanlı yanlışlığı bu kadar açık olan bir şeyi körü körüne savunmaya çalışırsan ne olur yani sonuçta öyle davranmak zorunda kalırsın. Halbuki gerçeği anlatan insan gayet rahattır, huzurludur, kendinden emindir.
Tabii.
Yani hak bir şey anlatmanın verdiği rahatlık vardır inşallah. Evet. Sen herhalde bir şey daha göstereceksin.
Evet, hazır bir videoda. Onda
bir ayet söyleyeceğim inşallah.
İnşallah.
Şimdi insanlar kendilerine zulmediyorlar. Bu durumdaki insanlar hala gerçekleri, delilleri, kesin delilleri görmelerine rağmen böyle saçma sapan açıklamalarla gerçeği örtbas etmeye çalışan insanlar bir defa kendilerine zulmediyorlar. Kendilerine ihanet ediyorlar. Kendilerine azap çektiriyorlar kendi işlerine. Vicdan azabı bu. İnşallah. Bakın bir ayet-i kerimede şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyurmuş. O zulmedenler azaba uğrayacakları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. İnşallah ahirette görecekler. Yani onlar da görecekler. Kaçınılmaz olarak. Bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu görecekler. Ama tabii ki bizim temennimiz inşallah dünyada da
inşallah
bu gerçekleri fark edip bir an önce kendilerine bu zulmettikleri bu ortamdan, bu şeyden, psikolojiden kurtulmalı kendilerini.
Evet, yani en geç 30-40 sene içerisinde zaten kabul edecekler. Zaten. Yani eğer şimdi kabul ederlerse inşallah zaten inşallah. Ve samimi olunca zaten Allah sonsuz cennetin nasip edeceğini vaat ediyor.
İnşallah. İnşallah. Evet, inşallah.
Bütün kuvvetin tek kaynaklı olduğu bugün artık yani kuşku götürmez bir gerçek.
İnşallah.
Bilimin
inşallah
her alanı bunu gösteriyor. Paleontoloji bunu gösteriyor. Canlılar bir anda ortaya çıkmış. Kambriyen döneminde. Bakıyorsunuz ondan önceki devirdeki tek hücreli canlılara bakıyorsunuz. Algiler zaten çok büyük bir komplekslik arz ediyor. Fotosentez yapıyor bunlar. Güneş enerjisini kullanarak. İşte oksijen üretiyorlar. Kendilerine de ihtiyacı olan karbonhidratları, şekeri üretiyorlar. Nasıl yapsın bu? Burada bir kuvvet var mı? Var. Akıl var mı? Var.
İnşallah.
Hayvan mı bunu akletti? Daha ilk canlı bunu atası yok yani evrimci iddiaya göre ona öğretsin. Yani annesi babası yok bunu hani oğlum böyle yapacaksın diye atası yok yani.
Evet,
değil mi? Getireceği bir bilginin ilk kaynağı zaten o canlıda var.
Şimdi doğadaki bilgiyle ilgili yani doğadaki bilginin nasıl oluştuğuyla ilgili Şafak Mert'in yine enteresan bir açıklaması var. Onu dinleyelim.
Simetrinin oluşamayacağı meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bilgisayara basit bir kod veriyorsunuz. Fraktal diye bir kavram var. O simetri otomatik olarak oluşuyor. Yani çünkü bu matematiksel bir yapısıdır doğanın. Yani dünya...
Doğadaki simetrinin nasıl oluştuğunu kendince
fraktal
açıklıyor.
Evet.
Bilgisayara diyor bir kod verirsiniz zaten bu simetri oluşur diyor yani doğadaki simetri o kadar yani ağırlaşan bir şey değil. Yani.
Bilgisayar var kodu veriyorsun bilgisayar yapıyor.
Bilgisayar zaten normal hesap yapabilen kod dediğimiz şey belirli bir simetride belirli bir düzende hareketi sağlayan şey kod yani yazılımcılar da çok iyi bilir bunu. Yani bir yazılım böyle çok en ufak yazılım bile çok detaylı hazırlanır. Diyor ki bir kod verirsiniz bilgisayara diyor. İşte bilgisayar var ve kod var zaten. Evet, evet. Şimdi doğada bu simetriyi sağlayacak olan akıl ne peki? Yani o
fraktal dediği şey normalde branşlaşma gösteren yani dallanma gösteren bir kod. Bu şekilde işte pek çok şey ağaçların dalları da mesela fraktal olarak nitelendirilebiliyor. Pekala. Bu simetride de bir ilgisi yok söylediği şey.
Bir de yok söylediği şey yine yaratılışın delili. Yani hakikaten onu anlatırken, yani yaratılışı anlatırken bunu delil olarak verebilirsin. Bu kendi kendine olmaz. Bak bilgisayarda bile ancak sen bir kod vererek bilgisayar sistemine bunu aktararak simetri elde edebiliyorsun.
Akıllı bir müdahale var burada.
Ha, bu kendi kendine olmaz diye örnek verirsin. Ben orada benim en çok dikkatimi çeken hocam Cihat hocam gayet yakışıklı bir şekilde
maşallah.
içinde maşallah duruyor. Sonra bir arkadaşlar böyle bir tedirginlik ve gerginlik içinde. Niye? Hocam çünkü hakkı söyleyecek, doğruyu söyleyecek.
Yenilme ihtimali yok Allah'ın izniyle.
Yok Allah'ın izniyle. Yani ne söyleseler mutlaka cevabını verecek. Evet. Çünkü yani ne söylese doğru olmayacağı kesin. Evet. Yani evrim adına ne söylerse. Yani. Doğru bir şey söylerlerse tabii ki onu da tasdik edecek zaten. Evet. Onun için de rahat.
İnşallah.
Yani doğru söylediği bir şeye itiraz etmek gibi bir önyargısı da yok. Evet. Yani bunların en büyük sıkıntısı o. Yani gel kardeşim beraber doğrusu neyse ona bakalım. Hı hı. Bu bakış açısı olması lazım insanın.
Evet inşallah. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu şahsın yaptığı hep aynı demagoji türü var. İşte önceki örneklerinde de gördük. Yani bir tane araya bir kelime sıkıştırıyor. Ondan sonra mesela burada fraktal dedi. Yani millet çoğu insan bilmiyor ya fraktal nedir. Hani onu kullanarak güya bir onun rüzgarıyla bir şey kendi düşüncelerine güya şey destek olacak. Ya fraktal dediğin şey zaten Allah'ın büyük bir sanatı. Yani bir defa yani fraktal geometri nedir? Tekrar eden yapılar işte daha ufalıyor, daha ufalıyor, daha ufalıyor ama hep bir tekrar var. Yani bunun evrimle, senin düşüncenle ne alakası var? Yani hiç mi mantığın çalışmıyor? Yani mesela bir şey görsek, bir ev görsek, o evin de üzerine o evin benzeri bir maketi konsa, onun da üzerine bir maketi konsa. Yani bunu gördüğünde çok acayip bir sanat demez misin? Dersin çünkü bir tane değil, bir taneden fazla sanat var. Ne kadar fazla olursa o kadar büyük sanattır. E bunun ne alakası var yani şeyde senin dediklerinle?
Ve bu kodu verdiğiniz ortamlarda doğada da görülebilen şeyler. Yani kristalleşme de yine aynı şey. Fraktal var dizayn olarak. Burada o kodu o zaman az önce evrimci arkadaşımızın bahsettiği kodu bunlara kim verdi o zaman? Tabii. Sen bilgisayara fraktal kodunu veriyorsun da bu kristalleşen şey yapılara moleküllere kim bu kodu verdi o zaman?
Tabii Allah mı yani? Hocamız bir bitki göstermişti. Böyle bir tür karnı var. Yani böyle şekli tekrar ediyordu. Evet. Yaprağı onun içinde vardı. Onun içinde vardı. Şimdi o ilk yaprağı yapan kimse onun içine yapan da odur. Onun içine yapan da odur. Yani öyle sanatlı bir şekilde ancak Allah yapar. Yani tesadüf nasıl yapsın? Yani tesadüf bir hatayı bir değil sonsuz hata yapar. Hiçbir şey yapamaz yani. İnşallah.
Şimdi bir ara verelim isterseniz. İnşallah. Yayınımıza birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, az önce evrimci bir arkadaş vardı. Ne dedi? Hepimiz duyduk. Dedi fraktal ki fraktal vardır dedi. Bir kod vardır. Bilgisayara girersiniz dedi. Sonra sonsuz sayıda şey geliştirir dedi.
Simetri
geliştirir dedi. Şimdi fraktal nedir diye baktığımızda bir defa bir kodun girilmesi var ki fraktal oluşsun değil mi?
Evet.
Bilgisayarda yapılıyor bu. Biz zaten fraktalleri doğada görüyoruz. Bunun canlı örnekleri var. Bakın onu size göstereyim. Mesela neler var? Eğrelti otları var. Eğrelti otlarında bu fraktalle yani özel bir formül var bunun. Yapraklar gittikçe sağlı sollu olmak üzere gittikçe küçülüyorlar. Ve nihayetinde yani sonsuza kadar aslında küçülebilecek bir geometri sergiliyorlar. Gittikçe küçülen bir geometri simetrik olarak gösteriyorlar. Başka bir örneğini göstereyim size. Mesela brokoli. Brokolide de yine aynı şekilde bakın burada gittikçe küçüle ve simetrik bir şekilde kendini tekrarlayan bir geometrik bir şekil var. Bu incelenmiş fraktalin nasıl olduğu ve böyle bir formül ortaya konmuş. Bakın formülümüzü görelim. Burada kaç tane düzlem var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değişken var. Ve bunlar belli aralıklarla değişkenlik gösteriyorlar. Bu bir formül. Evet. Ve bu formül sayesinde bu kompleks oldukça karışık gibi görünen formül sayesinde hiç de öyle 2 kere 2 eşittir 4 gibi bir formül de değil bu görüyorsunuz. Çok hassas bir geometrik hesaplama var. Bu formül sayesinde bu mükemmel simetriye ulaşılıyor.
Evet.
Yani simetri dediğimiz şey doğada da örneklerini gördüğümüz işte eğrelti otlarında da gördüğümüz bu simetri hiçbir şekilde basit bir kod değil. Oldukça karmaşık ama o kadar da organize ve mükemmel bir kod. Evet. Ve biz bundan altın oranı görüyoruz. Mesela burada gördüğümüz şey aynı zamanda altın oran.
Evet.
Buradaki bu fraktal diye genel anlamda nitelendirebileceğimiz yapı aynı zamanda altın oranla yapılmış bir fraktallik var burada. Şimdi eğer böyle bir sistem tesadüflerle oluşamayacak kadar kompleksi ve siz bunu bilgisayara kod olarak girebiliyorsanız zaten bunu zaten kabul etmişsiniz. O erimci arkadaş da zaten başta kabul ediyor demek ki.
Evet.
Doğadaki çok daha her yerde farklı yapılarla karşımıza çıkan bu geometrik simetri hiçbir şekilde tesadüfle açıklanamaz o zaman. O zaman bu kodu giren bir akıl var mı? Var.
Evet.
Kuvvet var mı bunları bu şekilde tasarlayan ve yaratan? Ki Allah'ın tasarlamaya ihtiyacı tabii ki yok. Bir anda yaratılış var.
Ol demesiyle oluyor.
Ve biz bunu 50 milyon yıllık fosillerinde görüyor muyuz? Aynen görüyoruz. 50 milyon yıllık fosillerinde görüyoruz bu böyle yapıların.
Evet.
Bu birbirini tekrarlayan simetrik ve mükemmel yapıların, geometrik şekillere ait yapıların. Deniz şeylerinde de görüyoruz. İşte deniz kabuklularında da görebiliyoruz. Bitkilerde de görüyoruz fosillerinde. Milyon yıllık, 50 milyon yıllık fosiller var. İlk başından itibaren zaten bu mükemmellik ve simetri hep vardı. Evet. Değişmeden bugüne kadar devam ede gelmiş.
Evet.
İşte bu Allah'ın sonsuz gücünü ve devamlı her an yaratmaya devam ettiğinin en büyük kanıtı olmuş oluyor.
Evet. Ya zaten her şimdi yazılımın mutlaka bir yazılımcısı var yani şu ana kadar işte Windows'un yazılımları var. Çok fazla firmanın yaptığı yazılımlar var değil mi? Pek çok işe yarıyor ve işte dediğimiz gibi belli şeylerin belli oranlarda tekrarlanmasını veyahut da başka işlere yarayabiliyor. Fakat her yazılımın mutlaka bir yazılımcısı var. Hatta yazılımcılar genelde böyle ekip halinde çalışıyor. Mesela bir yazılımı oluşturmak için bir firma 50 kişilik bir ekip kuruyor. Her kişiye yapacağı bölümün bilgisini veriyor. Sonra o bütün hepsi yapıldıktan sonra yazılım parçalarının hepsi birleştiriliyor ve tek bir yazılım haline geliyor. Normalde çoğu yazılımı yani tek bir kişi yazmaya kalksa ömrü hayatı yetmeyecek yazılımlar var. Yani.
Modüllerden oluşuyor.
Evet, modüllerden oluşuyor. Evet. Şimdi her yazılımın bir yazılımcısı varsa ki var, burada baktığımız muhteşem bir oran, muhteşem bir hani o şahsın tabiriyle yazılım. Bu yazılımın da mutlaka bir yazılımcısı olması gerekiyor. Yani o kodu veren, o oranı veren Allah, sadece Allah inşallah. Yani ol demesiyle yaratıyor. Herhangi bir hesap yapmıyor Allah inşallah. Herhangi bir konuda onunla detaylı olarak uğraşmıyor. Sadece ol diyor ve bu sanat ortaya çıkıyor.
Mükemmel inşallah. Bir şekilde çıkıyor. Bu da Allah'ın sonsuz aklını, her yere hakim olan sonsuz kuvvetini ortaya koyuyor inşallah.
Evet, bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Hakkı batıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. Kaldı ki siz gerçeği biliyorsunuz diyor Allah. Tam ahir zamana bakan bir ayet. Evet. Yani tam evrimcilerin yapmış olduğu şu anki gibi hakikati bir şekilde örtmeye çalışıyorlar. Ki 150 yıldır da adeta bir büyü gibi insanların gözünün önünü bir şekilde boyamaya, yani gizlemeyi, hakkı gizlemeye çalıştılar. Ama Allah'ın izniyle bu hakikat ortaya çıkıyor. Ve ayette siz gerçeği biliyorsunuz diyor Allah. Yani dün mesela Celal Şengör Hoca'nın bir videosu vardı, çok komik. Öyle anlatımlarda yapıyor ki o kişi, belli ki kendisi de gerçekte buna inanmıyor. İnanmıyor bir anlatım yapıyor ve çok komik hallere düşüyor. Çok ortada ki her evrimci bunu anlatırken inanmadarak söyledikleri için çok bu da belli oluyor. Hallerine çok yansıyor yani.
Evet, evet inşallah. Yine bir videomuz var, gösterebiliriz.
Evet.
3'e alabilir miyiz Onur Hocam?
4-3.
Şimdi bakteri kamçısı, şimdi indirgenemez kompleksik denen bir şey var. Bir kavram var. Canlılardaki işte mesela göz 40 parçadan oluşuyor. Sadece bir parçası bile olmasa göz işlevsiz, hiçbir işe yaramıyor, görülmüyor. Hı hı. Bakteri kamçısı var mesela, yine çok fazla parçadan oluşuyor. Sadece tek bir protein bile olmasa bu bakteri kamçısı hiçbir işe yaramıyor, çalışmıyor. Evet. Ve bakteri için de kamçı şart. Şimdi bunu Cihat Hocam siz söylüyorsunuz. Orada bakteri kamçısı işte indirgenemez kompleksliktir diye program sırasında. Bakalım arkadaş nasıl bir cevap veriyor. Yine enteresan bir cevap.
Bakteri kamçısındaki yüzlerce proteinin bir çoğunluğunu çıkarttın. Geriye 20-30 tanesini zara gömülü kısmını bıraktığınızda bile bakterinin hücresinin dışında enzimlerini bırakmakta kullandığı tipiki salgı sisteminin proteinleridir.
Şimdi burada diyor ki işte bakteri kamçısının diyor işte proteinlerinin bir kısmını attığımız zaman zara yapışkan kısmın bize şunu gösteriyor diyor. Dışarıya işte salgısını bırakmakta kullandığı proteinler vardır diyor. Şimdi burada sorulan yine bu değil. Yani sorulan soruya cevap vermiyor buradaki şahıs. Evet, yani tamam. Orada diyor ki, siz diyorsunuz ki orada bakteri kamçısı tek bir proteini olmadan çalışabiliyor mu diyorsunuz. Bu arkadaş da diyor ki bakteri işte kamçısının işte gömülü olduğu yerde enzimler salgılanır diyor. Yani orası da işe yarar diyor. Şimdi biz sorulan o değil. Bakteri kamçısı mı peki?
Yani demagoji yapıyor yani.
Evet, bakteri kamçısı değil o bahsettiğin yapı. Biz ondan bahsediyoruz. Yani bakteri kamçısı tek bir protein çıktı mı bakteri kamçısı olarak işe yarayabiliyor mu? Yarayamıyor.
Yaramıyor.
Evet. Demek ki demagojiye gerek yok yani bu şekilde.
Bu şuna benziyor. Bakteri kamçısı 240 ayrı parçadan oluşuyor. 240 ayrı proteinden oluşuyor. Yani 240 parçalık bir Lego düşünelim. Bunların hepsi bir aradayken çok hızlı dönebilen bir motor olarak düşünelim. Bir parçası olmadığı zaman bu işe yaramıyor. Ama diyor ki o 30 tane parçası kalırsa, yani 210 tane parçası gider 30 parçası kalırsa diyor. Bu diyor bir çeşit diyor kapıya mesela benziyor diyor. Yani biz orada bir şeyden bahsediyoruz, bir motordan bahsediyoruz. Dönen ve hareket sağlayan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Ama diyor 30 tanesi bir kapıya benziyor diyor. Ben bir söz var ya, hiç bir alakası olmayan şeyleri bir arada söyleyince söylenir. Yani ne alakası var? Burada bu iş bitiyor yani. Araba yerinden gitmiyor mesela. Arabanın motoru gitmiyor. Kapısının diyor kilidi var ama diyor. Yani neredeyse bizim işimiz arabaya binip yolculuk almamız ve bunu da 100 kilometre hızla mesela yapmamız. Bunu yapamıyoruz. Arabanın kapısının kilidi çalışıyor hala. Demek ki bir şey.
Evet, çok güzel yani, açıklayıcı bir örnek oldu.
Yani. Evet.
Evet. Yani gerçekleri lafla örtbas etmeye yani çalışıyorlar ki bu tabii ki milyonların gözü önünde cereyan ettiğinde halkımız çok uyanık. Özellikle gençlerimiz. Yani doğru yanlıştan ayırt edebilecek bir inşallah anlayış Allah veriyor ve herkes de zaten gerçeği fark ediyor. Evet, ortaya inşallah. Konan kesin delil varken onun yanında sahtesini koyunca tabii ki sahte de değil artık. Yani göz boyama ya yönelik olarak işte iki laf söylüyor. İnsanlar doğruyla yanlışı tabii ki fark edebiliyorlar. Yani böyle şeylerin de zaten olması gerekiyor ki gerçek ortaya çıkabilsin.
Evet.
Yani gerçek çünkü öyle bir şey ki şimdi siz kalkıp insanlara biyoloji gene size biyoloji anlatacağım deseniz belki insanların çok dikkatini çekmez. Çünkü ihtiyaç duyulduğu zaman bir bilgiye o zaman insanlar o bilgiyi özümseyip sahipleniyorlar ve kullanıyorlar. Evet. Kullanmadıkları zaman zaten o bilginin bir anlamı oluyor mu? Çok fazla olmuyor. Ama eğer siz işte bakın işte Allah adına Allah'ın yaratışını inkar eden bir felsefe var. Darwinizm bu işte her şeyin tesadüfen olduğunu ortaya koyuyor dedikten sonra yani insanları da bundan acı çektikten sonra bu felsefenin de getirdikleriyle daha sonra gerçeğini ortaya koyunca tesadüfün olmadığını doğada sonsuz akılla ve kuvvetle bir yaratılış olduğunu gerçeğini ortaya koyunca delilleriyle o delillerin o zaman o insanlar için çok büyük kıymeti oluyor. Ve sahipleniyorlar inşallah. Ve tıpkı ayet-i kerimede Allah'ın emrettiği gibi bilime yöneliyorlar inşallah. Evet, göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünmeye başlıyorlar inşallah Allah'ın istediği şekilde.
Evet yani şimdi zaten burada bu yüzyılda şöyle bir şey görüyoruz. Son 150 senedir böyle dini ve Allah inancının böyle ortaya çıkmasıyla yani Allah'ın böyle net delillerini, bilimsel delillerini yaratmasıyla ve Kur'an mucizelerini de ortaya çıkarmasıyla şimdi özellikle yani bu iş aslında metafizik bir durum. Yani şeytan çok fazla kudurmuş durumda. Çok fazla faaliyete geçmiş durumda. Ve bununla ilgili de yani dünyada hocamız bahsetmişti ondan. Belli insanları kullanıyor yani. Belli insanları harekete geçiriyor, işte başa geçiriyor. Ve işte onların sürekli olarak dini ve Allah inancını aşağı böyle yıkmak için, yok etmek için çaba sarf etmesini sağlıyor. Ve biz bunu görüyoruz yani kendileri de itiraf ediyorlar. Biz yani Allah inancını yeryüzüne hakim olmasını veyahut da insanların kabullenmesini kesinlikle kabul edemeyiz diyorlar. Yani biz sadece evrim, materyalizm insanlara anlatacağız ve bunu yani bilimin verilerine rağmen savunmaya devam edeceğiz. Ve bunun içinde kapsamlı çalışma yürüteceğiz diyorlar. Şimdi evrimcilerden bazıları bunu ya anlamıyor ya da anlamazlıktan geliyor. Yani o programda da mesela şimdi yine bir görüntü var.
Evet.
Onu izleyelim.
Siz şöyle düşünüyorsunuz ya bir takım insanların belli odalarda toplanıp belli odaklarda yönetilip bu dini yıkmak için harekete geçen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Söyleyiniz bu mudur?
Yani zaten bunun böyle olduğunu yani herkes biliyor bildiğim kadarıyla. Yani çoğu insan bunun farkında zaten. Yani şimdi bir pagan dininden bahsediyoruz. Binlerce seneden beri süre gelen bir pagan dini var ve bu bilim diye insanlara empoze edilmeye çalışılıyor. Yani ilk hücrenin oluşumunu açıklayamıyor. Bir hücreyi bırakın bir proteini laboratuvarda insanlar yapamıyor. İşte canlıların birbirinden nasıl değişimlerle bugüne geldiğini açıklayamıyor. Hiçbir şeyi açıklayamayan bir teoriyi insanlara her şeyi açıklayan evet. ve tüm deliller de onun lehineymiş gibi gösterilen bir teoriyle karşı karşıyayız. Evet. Bu teori de değil yani pagan dini. Evet. Şimdi bu kapsamlı bir çalışmanın ürünü. Yoksa şimdi Onur Hocam mesela dün çok güzel bir örnek verdi. National Geographic'te ki belgeselde Amerika'da işte 1950 yılında bilim çok geriydi. Çünkü evrim o zaman okutulmuyordu.
Diye iddia ediyorlar.
Diye iddia ediyorlar mesela. Çok güzel örneklerini verdi. Amerika'da o dönemde tekrar verebilirsek evet. güzel olur.
Anatomi ve fizyoloji dalında bütün dünyadaki diğer bütün ülkelerindeki bilim adamlarının aldığı Nobel ödüllerinin tam iki katını almış.
Evet.
Sanayi açısından çok ileri gitmiş. Uçak ve araba yapımında dünyanın en sağlam araba ve uçaklarını üretmiş o dönemde. Ve toplam olarak genelde de bütün bilim dallarında Nobel ödülleri bütün dünyanın aldıklarının iki katına ulaşmış.
Amerika'da evrim teorisi okutulmadığı
dönemde.
Evet.
Şimdi o zaman National Geographic niye böyle bir şey söylüyor? Yani...
Şimdi bir defa söyledikleri tamamen samimiyetsiz cümleler. Evet. Özellikle az önceki videoda izlediğimiz evrimcinin söylediği. Çünkü neden? Şimdi bir gün gazeteyi açıyorsunuz, bakıyorsunuz orta sayfasında veya işte ilk sayfasında bir yarı maymun, yarı insan canlısına ait, sözde öyle bir canlıya ait bir resim görüyorsunuz, bir çizim görüyorsunuz. Altında da ne yazıyor? İşte bizim atamız yazıyor. Şimdi böyle bir şey yazıyorsa ve bunun da arka planına indiğinizde baktığınız zaman da böyle bir şey yok gerçeği çıkıyorsa, o çizimin bir sahte bir çizim olduğu çıkıyorsa ortaya, işte bir sanatçının hayallerindeki ideolojisini yansıtmak üzere yaptığı özel bir çaba olduğunu görüyorsak, bilimsel olmadığını görüyorsak, ki bu paleontoloji bunu söylüyor. Yani eksik kemik parçalarından yola çıkarak kemikleri zaten hiçbir şekilde yumuşak dokuya ait izler üzerlerine bırakmazlar. Kemiklerden yola çıkarak siz bir canlının işte ağzını, burnunu, gözünü, yumuşak kısımlarını, tüylü mü, tüysüz mü, kıllı mı, kılsız mı, buna karar veremezsiniz. Deri rengine karar veremezsiniz diye bizi paleontoloji bilimi uyarıyorsa, buna rağmen kalkıp da böyle çizimler yapıyorlarsa, bu bir tane de değil, iki tane de değil. Belli gazetelerde, bir kısım medyada belli aralıklarla bu propagandaya yer veriliyorsa özellikle, o zaman burada bir çaba var. Masum bir çaba mı bu? Hayır, değil. Nasıl bir çaba? Bir defa burada bir insanları kandırmaya yönelik bir çaba var. Yani gerçekleri örtbas etmeye, gerçekleri saklamaya çalışmaya yönelik bir çaba var. Allah'ın varlığını, kanıtlarını saklayan, işte her şeyin tesadüfen olduğunu öne süren ve bu yüzden de işte siz tesadüfen meydana geldiniz. Bir yaratıcınız yok. Zaten ölüp gidip yok olacaksınız. Madem öyle, dünyayı işte fütursuzca yaşayabilirsiniz hiçbir sınır tanımadan, Allah'ın sınırlarını tanımadan. Din denen şey haşa işte insanların uydurdukları bir şeydir diyerek, haşa. Allah diye bir şey yoktur haşa diyerek, söyleyerek. Ya Allahsızlığı bu şekilde propagandasını yaparak. Böyle bir çaba sarf ediyorlarsa, evet, Şafak Mert zannediyorum ya da
Çağatay,
pardon,
Tarhan.
Çağatay diye evrimci. Evet. O zaman burada bir özel bir çaba var.
Evet.
Burada hiç de öyle masumane bir çaba yok. Ve evet, senin de bundan haberin yoksa, o evrimcinin de bundan haberi yoksa, bu ideolojik olarak yapılan bir aldatmaca çabası, propagandası olduğundan hala haberi yoksa, yazık. Bunu işte öğrensin diye zaten bunları anlatıyoruz ya biz de.
Evet.
Zaten programın sonuna doğru gelip teşekkür etti kendisi de, yani daha bağlantıda olalım diye. Hı hı. Yani devamlı, çünkü elleri kafasının arasında, şaşırıyor da biz anlattıkça. Evet. Gerçekleri gördükçe, yani o pişmanlık gözlerinden okunuyordu zaten.
Evet, yani zaten şimdi baktığımızda bazı işte evrimciler gerçekten bilgisizliğinden yapıyor. Bazısı kasıtlı olarak, yani net bildiği halde yalanları savunmaya devam ediyor. Zaten işte yanlış bildiklerini görenler zaten belli bir süreden sonra vazgeçiyorlar. Yani işte o Antoni Flew örneğinde olduğu gibi. O Antoni Flew gerçekten geçmişteki itirafları da çok şey. Mesela materyalizmin hakim olduğu, bilime hakim olduğu bir dönem var. İşte evren sonsuzdan beri vardır denilen bir dönem. Şimdi Big Bang bulunduğu zaman Antoni Flew şöyle diyor. Tabii o zaman ateist. İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna faydalı olduğunu söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından gerçekten sıkıntı vericidir. Çünkü bilim dini kaynaklar tarafından iddia edilen bir iddiayı, yani evrenin yoktan var olduğu iddiasını kanıtlamıştır diyor. Hmm. Yani itirafta bulunuyor. Ben diyor Big Bang'i kabul ediyorum. Doğru. Tamam diyor. Evet. Benim için ama çok sıkıntı verici bir durum diyor. Çünkü dinin iddia ettiği, yani evrenin yoktan var olduğunu ispatladı Big Bang diyor.
Evet.
Şimdi bu gerçekleri görüp ve ısrarla da üzerinde, yani savunduğu safsataların ısrarla üzerinde durmadıktan sonra işte en sonunda Allah'a iman ettiğini açıklıyor.
Evet,
ama şimdi bazı evrimciler kalkıp da mesela işte Celal Şengör diyor, Big Bang tamam diyor, var diyor. İşte,
ama ben kabul et, ben almıyorum onu.
Ben diyor. Almıyorum diyor. Ben, çünkü ya ben Allah'a inanmadığım için onu almak zorunda değilim diyor. Sen şimdi böyle dersen
ne o kadar zaman, dogmatik düşündüğünü,
evet,
ne kadar ön yargılı davrandığını ve gerçeklere karşı olduğunu
doğruyu zaten bulamazsın. Oluyorsun.
Evet, ve doğruyu da itiraf etmiş oluyor. Yani
tabii,
demek ki diyor Big Bang yaratılışı ispatlayan bir şeydir. Ben yaratılışa inanmadığım için Big Bang'e inanmıyorum diyor. Yani demek ki
evet,
Big Bang direkt Allah'ın varlığını ispat eden bir konu.
Ben gerçekleri kabul etmiyorum diyor, yani bunu söylüyor.
Big Bang reddedemiyor ama.
Evet.
Sözünü kesip pardon. Big Bang reddedemiyor. Yani onu söyleyemiyor ama ben inanmıyorum diyor. Çok,
evet,
yani çok dar bir alana sıkışıp kaldı evrimciler şu an.
Gösterebiliriz onu.
Böyle tabii söyleyen bir insan, Antoni Flew'dan bahsediyorum. Antoni Flew diyorsa ki, yani itiraflarda bulunmak insan ruhuna faydası olur diyerek itirafta bulunuyorsa, burada o yenilgiye uğramamıştır. O ideoloji, o yanlış safsatadan başka bir şey olmayan o ideoloji yenilgiye uğramıştır. Kendisi yenilgiye uğramış mıdır? Hayır. Kendisi kazanmıştır. Çünkü doğruları kabul ederek gerçeğe yaklaşmıştır. Gerçeği kabul ederek inşallah Allah'a iman ettiği için, inşallah doğru bir insan olarak ortaya çıktığı için,
evet,
kendisi kazanmıştır. Bugün hala mesela bu zannediyorum hayatını kaybetti mi, etmedi mi?
Yok, şu an Allah inancını yaymakla
ilgileniyor.
Yani, evet.
Zannediyorum hala hayatta. İnşallah hayattaysa da inşallah Allah kuvvet versin kendisine doğruları anlatmada. Kendisi kazanmıştır. Ahiretini evet. kazanmıştır en başta.
İnşallah. Allah
zaten amaç o değil mi?
Evet inşallah.
Ya ahiretini kaybeden bir insan var diğer tarafta. Diğer tarafta gerçekleri gördüm ve senin ardından ahiretini kazanan bir insan var inşallah. Evet.
Kurtuluşa eren bir evet. insan olmuş olur inşallah.
Yine başka enteresan bir açıklama var, onu izleyelim isterseniz. Şimdi İran'da evrimin okutulması ile ilgili enteresan bir açıklama yapıyor oradaki.
Bir şey daha vardı.
Evet.
Ne kadar? İran'ın da neden bugün radarsız uçak yaptığını, neden uzaya 1000 kilometre süratle füze attığını, yani izahını evrim teorisinin katkıları olarak açıklayabiliriz. Evrim.
Şimdi burada bu şahıs şey diyor, İran'ın işte uçak yapması, füze yapmasının nedenini İran'da evrimin okutulması olarak açıklayabiliriz diyor. Yani derslerde evrim okutulduğu için İran işte uçak yapıyor, füze yapıyor falan.
Bu Amerika örneğine benziyor.
Yani bunun zaten konuyla bir ilgisi yok. Bir de zaten İran'da evrim okutulmuyor işin enteresan evet, tarafı. Yani şey değil, İran'da evrim okutulma gibi bir durumu yok. Yani iki tane yanlış bilgi var burada. İran'da evrim okutuluyor diyor, bu yanlış. Bir de evrimin okutulduğu için işte roket oldu, füze oldu. Yani evrim biyoloji bir kere. Füzeyle ne alakası var biyolojinin? Ben, yani bir, hocam sen daha iyi bilirsin, yani biyologsun. Füzeyle biyolojinin bir alakası var mı?
Yani bunu ilkokul talebesiyle sorsanız o da en mantıklı cevabı verecektir.
İnşallah.
Birisi uzay bilimleriyle alakalı, roket yapımıyla alakalı bir konu.
Çok enteresan da bir yani böyle değişik mantıklar öne sürmeleri çok evet. değişik. Yani bu tabii delilsizliğin kaynağı. Yani çünkü hiçbir delil olmadığı için sürekli bir demagoji yapmak zorunda kalıyor. Yani hiçbir delil olmayınca yapacak bir şey kalmıyor tabii geriye. Evet.
Yani Allah'ın eze eze hükmü galip gelecekler hükmü i̇nşallah. Yerini buluyor inşallah. Bu yüzyılda evrim teorisi darmakeşan oldu hocamızın vesilesiyle i̇nşallah. Bütün dünyada. Yani sadece isminin gitmesi bir ülkeye oranın dümdüz olmasına yol açıyor zaten. Daha başka bir şey gerek kalmıyor. Sadece isminin gitmesi buna yeterli oluyor Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Hocamız İsviçre'ye gidecekken gitmeden önce zaten mağlup olmuştu yani karşı taraf. Gittiğinde zaten itiraz eden kimse çıkmıyor değil mi? 4 gün evet. süren konferanslar boyunca.
En fazla salondan işte kalkıp gittiler. Yoksa biz peşlerinden gittik. Gelin soru cevap kısmı var. Niye gidiyorsunuz? Yok dediler, biz işte gideceğiz dediler. Yani yakalayamadık. Yani oraya kadar gelmişsiniz. Hani bari oturun, sonuna kadar öğrenin. Yani sizin demek ki dedim, sizin savunacağınız bir fikriniz yok ki gidiyorsunuz dedim. Öyle değil yani, mi? Normal yani. Hani biz geldik. O konunca yılı işte binlerce kilometre kat ederek geldik. Biz bir şey anlatmaya geldik. Sen zaten burada oturuyorsun. İsviçre'de oturuyorsun. Bir fikrin varsa bize karşı gel savun. Öyle değil mi? Kendisi kaçmış oluyor. Biz oraya kadar gelmiş olduk. Onlar oradan kaçmış oldular önümüzden.
Halbuki yani normalde bu kadar net gerçekler karşısında ya gerçekten böyle doğru deyip yani bunları kabul etmek kadar kolay bir şey yokken niye böyle bir zor yola sokuyorlar kendilerini? O çok enteresan. Yani Allah'ın varlığı zaten hocamız söylüyor. Çok güzel bir şey Allah'ın var olması. Yani başıboş olduğumuzu düşünsenize zaten o tarz kişilere baktığımız zaman her şeyi tesadüf tesadüf dedikten sonra mesela gün içerisinde de kendi hayatında yaşadığı olayları da hep tesadüfe bağlamak evet. zorunda kalıyor. Bu felaket bir şey. Yani başına mesela gün içerisindeki en ufak bir aksaklıktan atıyorum işte çocuğunu bakkala yolluyor. Bakkala giderken çocuğu bir araba çarpıyor ve ölüyor. Bütün ömrü hayatı boyunca çocuğumu keşke bakkala göndermeseydim o gün diyor. Tüm ömrü bununla geçiyor. Hı hı. Çünkü onun bir tesadüf eseri olduğunu düşündüğü için, evet. şanssızlık olduğunu düşündüğü için tüm hayatım affoluyor. Halbuki kaderde olduğunu bilse, yani Allah'ın zaten onu özel olarak yarattığını, çocuğunun o saniyede canını zaten alacağını ama sebep olarak sadece onu bir sebep olarak yarattığını, hiç önemli değil. Allah çeşit çeşit sonsuz sayıda sebep yaratabilir. Ama evet. orada sadece gerçekleşen olay bir ölüm olayıdır. Yani evet. Allah onu dilemiştir ve o ölüm o saniyede olur. Allah diyor ki yüksekçe tahkim edilmiş şatolarda daha iyi olsalar yine canlarını alırdım diyor. Yani bulunduğu yerin güvenliliğiyle de alakası yok. Yani Allah yüksekçe şatolara örnek veriyor. Çok güvenlidir yani bu şatolar. Orada olsalar dahi o an canını alırım diyor Allah. Hiçbir sebebe de ihtiyacı yok Allah'ın. Şimdi baktığımız zaman şimdi her şeyi tesadüf derse işte üniversiteyi kazandım, kazanamadım. İşte o an çok heyecanlandım. Halbuki mümin ahlakında öyle bir şey yok. Her şey zaten Allah yapıyor, Allah yaratıyor. Ne mesela insanda bir heyecan oluyor o tarz bir konuda. İşte ne bir korku kaplıyor içine Allah'ın dilemesiyle tabii. İşte başına bir şey geldiği zaman Allah'ın onu imtihan ettiğini bildiği için bir sabır neşesi oluyor müminde. Tabii yani sabır neşesi denen bir şey, Allah'ın bir nimeti var.
Tevekkülden şu an.
Şimdi biz sabır kavramını çünkü genel olarak yanlış bilinebiliyor. Böyle sanki tahammülmüş gibi algılanıyor. İşte başına bir şey geldiği zaman böyle sinir harbiyle bekleme ve dayanmaya tepki göstermeme çalışıyor. Gibi evet. Değil öyle. Yani bir insanın başına geldiği zaman onun neşesini alır. Allah çünkü cennetteki makamını artırmak için ona bir imkan vermiş olur, bir fırsat vermiş olur. Onun neşesini yaşar. Evet.
O ortamın Allah'ın özel olarak ona yarattığını düşünerek, evet, bilerek doğru olan hareketi seçtiği için onun tabii ki doğruyu yapmanın verdiği neşe ve mutluluk olmuş
oluyor. Evet, ediyorum. İnşallah. Ama işte evrimci bir kafayla bakıldığı zaman dünyadaki bu zevkleri hiçbir zaman tadamıyorlar.
Evet.
Yani her şey böyle tesadüf, işte şöyle oldu, böyle oldu falan. Zaten sağlıkları bozuluyor. Yani strese giriyorlar. Sağlıkları bozuluyor. Birçok hastalığa yakalıyor. Halbuki bu kadar zora gireceklerini Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etseler, Kur'an'da zaten Allah yani mucize göstermesine de gerek yok Allah'ın. İnşallah zaten apaçık belli hak kitabı evet. Oldu. Ama onun haricinde de Allah şu dönemde 200'ün üzerinde bilimsel mucizeyi göstermiş. Bununla iman eden onlarca bilim adamı, yüzlerce bilim adamı var Kur'an'daki mucizeleri görerek. Şimdi onlar gibi davransalar ve Allah'a teslim etseler kendilerini ne güzel.
Evet.
Allah'ın hem bu dünyada güzel bir yaşantısını hem de ahirette güzel bir yaşantısına kavuşmuş olacaklar.
İnşallah.
İnşallah.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bir örnek veriyor. İki kişi örneğini veriyor. İki asker diyor. Bunlar gemiye biniyorlar diyor. Birisi elinde çantasını, bavulunu tutuyor diyor. Hala taşıyor evet. Diyor. Diğeri ise zaten yere koymuş. Gemi zaten gidecekleri yer aynı yer olduğu için istikamet aynı yer. Sonuçta biri hala taşımaya devam ediyor. Diğeri zaten bırakmış. Yani müminin içinde bulunduğu tevekkül durumu da buna benziyor. Buna evet. Benzetiyor.
Çok büyük bir nimet yani,
inşallah. Çünkü burada sen zaten bir şey değiştiremiyorsun. Sen zaten Allah'a istesen de istemesen de. İstemesen de Allah'a zaten tevekkül etmişsin. Yani istikamet aynı. Gideceğin yer aynı. Allah senin bütün hücrelerine varıncaya dek o proteinlerin üç boyutlu yapısına kavuşmasını anlatıyoruz devamlı surette. İnsanlar detaylı olarak anlasınlar. Bilim nasıl Allah'ın varlığının delillerini gösteriyor diye anlatıyoruz. Ne kalbimizin dakikada 80 defa attığından kimsenin haberi vardır.
Evet.
Ne dakikada işte 20 defa ortalama soluk alıp verdiğimizden kimsenin haberi vardır. Gözümüzü ne zaman açıp kapadığımızdan haberimiz vardır. Gözümüzü kırptığımızdan değil mi?
İnşallah.
İşte
yemek yiyoruz, midemiz çalışıyor.
Evet, sindirim sistemimiz nasıl çalışıyor? Hangi enzimler üretiliyor? Asit miktarı, işte pH'sı kaç derece? Ne yiyince kaça çıkıyor? pH derecesi kaça düşüyor? Asit mi olsun, baz mı olsun? Bunları biliyoruz. Değil mi? Kandaki şeker düzeyinin nasıl ayarlandığından bile haberimiz yok. Ambeya. Evet. İşte bir kan tahlili yaptığımızda şekerimiz buymuş diyoruz. 80'miş, yok işte 110'muş diye o zaman öğreniyoruz. Ama devamlı surette onun tetkikleri yapılıyor vücudumuzda. Hücreler, sistemler bunu zaten gerçekleştiriyorlar.
Evet.
Değil mi inşallah?
Evet.
Yani oksijen hücreleri, bakın ayak parmağımızın ucundaki hücreye varıncaya dek kusursuz bir şekilde hiçbir hücre unutulmadan onlara tek tek oksijen götürülüyor. Onların ürettiği karbondioksit de alınıyor. Ama ben hiçbir şekilde buna müdahale etmiyorum.
Evet.
Allah işte her yere hakim olan Allah'ın sonsuz kudreti. Her yere hakim zaten. Burada insana düşen, bakın beyninizdeki düşünceleri bile Allah emrediyor, Allah ilham ediyor da var. Yoksa insan aklıma bir şey geldi dediğinde onu gerçekten Allah aklına getirdiği için geliyor aklına. Yoksa o düşündüğü için gelmiyor. Bu evet. Konuda yapılmış olan deneyler var. Oktar hocamız da anlatıyor bunu. Birkaç kez üzerinde detaylı olarak durmuştuk. Yapılan deneyler var. Elini kolunu kaldırma hareketini deneye söylüyorlar. Sen bunu isteyeceksin ve kolunu kaldıracaksın. Biz de bunu fonksiyonel MR denen bir cihazla kontrol edeceğiz diyorlar.
Evet.
Ki biliyorsunuz MR cihazları çok büyüktür. Şimdi onların daha gelişmişleri var. Beynin elektrik aktivitesi ne zaman harekete geçiyor, nerede, beynin hangi bölgesinde, ilgili bölgesinde onu tam olarak gözlemleyebiliyoruz inşallah.
İnşallah.
Ve görünüyor ki insan denek kolumu kaldırmayı isteyip de kolunu kaldırdığı andan 7 saniye önce pardon 7 saniye evet. önce evet tam olarak beyinde zaten aktivite başlıyor. Yani ilgili bölgede isteme dürtüsü başlıyor. İstemeye ait stimulus denen elektriksel aktivite zaten başlamış oluyor. Tamam. Etkenler harekete geçiyor. Ama insanın bundan haberi yok. 7 saniye öncesinden itibaren haberi yok. 7 saniye sonrasında haberin oluyor. Ben istedim diyorsun. Yani bu Allah'ın gerçekten her şeyi bir kaderle yarattığının ve bu kaderin de asla değişmeyeceğinin en büyük kanıtı.
İnşallah.
Yani nörofizyoloji denen bilim dalı, yani sinirlerin nasıl çalıştığını, beynin nasıl çalıştığına dair incelemelerde ve deneylerle bunu kanıtlayan bilim dalı bunu net bir şekilde bugün ortaya koymuş.
Evet. Şimdi o vücut yapısıyla ilgili bahsederken şey aklıma geldi Cihat Hocam. Şimdi terleme sistemimiz var bizim. Vücutta işte ısı işte arttığı zaman bir şekilde, işte güneş ısı, ortam ısısı arttığı zaman vücut ısı da ister istemez artmaya başlıyor. Bir sistem var, terleme sistemi var. Şimdi terleme sisteminde vücut ne yapıyor? Gözeneklerden ter bırakıyor ve o ter de bizim üzerimizde buharlaşırken üstündeki ısıyı alarak vücut ısısını ayarlıyor. Hı hı. Şimdi burada muhteşem bir sistem var, yani vücudun her tarafına yayılmış bir sistem. Bir kere şuursuz atomların şunu biliyor olmaları gerekiyor. Şimdi biz bunu biliyoruz insan olduğumuz için ve akıllı bir varlık olduğumuz için. Bir ortama eğer ıslatırsak, eğer su dökersek, o su oradan buharlaşırken oranın ısısını alarak buharlaşıyor.
Evet.
Ve serinletiyor.
Bu bir fizik bilgisi.
Fizik bilgisi bu. Evet. İşte kolonyayı döktüğümüzde kolonyada alkol daha hızlı buharlaştığı için daha hızlı alıyor. Evet. O yüzden daha hızlı serinliyoruz.
Ve o yüzeydeki ısıyı alıp da buharlaşıyor. Buharlaşması evet. için, çünkü o sıvının enerjiye ihtiyacı var. Kelvin boyutunda enerjiye ihtiyacı var ve o enerjiyi o yüzeydeki ısıdan alarak buharlaşıyor. Buharlaşması gerçekleşiyor da evet. o ısıyı aldığı için de orada serinleme gerçekleşiyor. Çok evet. dolaylı olarak.
Yağmurda da öyle olur ya. Yağmur evet. yağarken hava ılımandır. Yağmur yağdıktan bittikten sonra hava böyle serinlemeye başlar. Çünkü yağarken evet. ısısını alır, buharlaşarak uzaklaştırır. Evet, oranda
evet. Yani o zaman dediğin gibi o terleme sistemi bu fizik bilgisini biliyor.
Atomların evet o bilgiyi bildiğini iddia etmiş oluyorlar ve yine şuursuz atomların bunun tüm vücuda yerleştirdiğini iddia etmiş oluyor. Bakın çok acayip yani mantık dışı bir iddia bu. Hmm. Şimdi normalde terleme mekanizması dediğimiz mekanizma muhteşem. Yani 36,5 derece civarında tutuyor vücut ısısını. Sen daha iyi bilirsin Cihat Hocam onu. Ve o ısıyı her zaman koruyor. Yani dışarıda çok ısı artarsa çok fazla terliyor. İşte aynı zamanda başka bir mekanizma daha var vücudun ısısını korumak için. O da titreme mekanizması.
Evet.
Şimdi biz üşümeye başladığımız zaman, ortam soğumaya başladığımız zaman vücut kendini sallamaya başlıyor, titretmeye başlıyor. Bu da ısı meydana getiriyor. Yani bir şeyin mesela işte sürtünme kuvveti vardır veyahut da bu tarz hareketlilikten ısı açığa çıkar.
Kasların tamam. ufak ufak kasılmasıyla, gevşemesiyle evet. sürtünme sağlanmış oluyor bütün vücut boyunca. Çünkü derinin altında hep kaslar var. Bu kaslar kasılarak sonuçta sürtünmesiyle beraber, sürtünme enerjisiyle beraber bir ısı ortaya çıkmış oluyor ve vücut evet. ısınmış oluyor.
Bakın yani şu anda çoğu insan neden titrediğini daha iyi bilmiyordur. Evet. Yani vücudun neden böyle bir tepki verdiğini daha iyi bilmiyordur çoğu insan. Çünkü herkesin bilmesi gereken bir konu da değil bu. Fiziksel bir karşılığı var çünkü bunun. Yani böyle bu işle ilgilenenler ancak bunu çözebilir veyahut da bilgisini bilebilirken bizim vücudumuzda bu milyonlarca senedir var.
Zaten
milyonlarca var. Senedir var.
Ve biz bunu düşünmedik. Biz evet. bunu akletmedik. Değil mi?
Biz bilmiyoruz ki zaten. Biz bilmiyoruz. Yani zaten şu anki halimizde de bilmiyoruz.
Müdahale nasıl de edemeyiz. Yani değiştirmeyi de titreyen bir insan titremesini durduramaz.
Evet.
Değil mi? Ya da işte titreyim de ısınayım diye titrettiremez de kendisini.
Evet.
Değil mi? İnşallah. Tamamen hiç senin elinde değil yani. Vücut dediğin şey, ben dediğin vücudun zaten senin kontrolünde değil. Hiçbir şekilde. Ne kalbini yavaşlatabilirsin, ne işte metabolizmanı yavaşlatabilirsin. Bugün şişmanlık niye en büyük dünyanın en büyük dertlerinden biri? Çünkü metabolizmasını kimse ayarlayamıyor da o yüzden. Evet.
Bir de evrimci mantıkla ayarlayı olması evet. lazım.
Vücudun ayarını insan kendisine bırakmış olsaydı Allah alem kimse yaşayamazdı. Ondan dolayı vücutta sinir sistemi ikiye ayrılıyor. Bir insanın kendi iradesiyle kontrol edebileceği, bir de edemeyeceği parasempatik sinir sistemi var. İşte değil mi? Midenin çalışması, kalbin atışının düzenlenmesi, beyindeki fonksiyonlar, su oranı, kandaki şeker oranının düzenlenmesi gibi bütün konular vücutta insanın iradesinin hakim olmadığı parasempatik sinir sistemi tarafından kontrol ediliyor. Bu sinir sistemini kim kontrol ediyor? Ve bir de hatasız kontrol ediliş var. Vücudun her bölgesinde, bizim hiç vücudumuzun aklına gelmeyen en küçük icra noktasında, en küçük noktasında bile bir hassas olması gereken bir ayar var. Evet. Oradaki ayarı muhakkak bu sinir hücreleri, Allah'ın görüntüde bize olarak gösterdiği bu hücreler gidip bulup gerekli ayarı muhakkak orada yapıyorlar. Evet. Ve işini çok iyi bilerek yapıyorlar.
Evet. Yani. Şimdi burada hep onun üzerinde duruyoruz. Bakın bir bilgi var. Her yere hakim olan tek bilgi kaynağı var. Yani her yere hakim olan tek yaratıcı var. Her şeyi yaratan yalnızca bir olan Allah var. Şimdi bunun karşısında, bu gerçeğin karşısında ne var? Bilgisizlik var. Bilgisizce insanları saptıran materyalist zihniyet var. Materyalist ideoloji var. Darwinizm var. Bakın ayet-i kerimede Allah şöyle buyurmuş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kıyamet gününde kendi günahlarının tümünü ve bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir kısmını yüklenmeleri için. Bak ne kötü yükleniyorlar. Şimdi bilgisizce saptıran insanlar var. Ve bunda da başarılı olmuşlar demek ki. Yani bunu öğreniyoruz. Ahiret günü bir kısım insanlar var, inkarcılar. Düştükleri durum şu. Kendi günahlarının tümünü ve bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir kısmını yüklenmeleri için. Bilgisizce saptırmak ne demek? Bir defa saptırmış. Neyle saptırmış? Bilgiyle mi saptırmış? Darwinizm bilgi mi içeriyor?
Demagojiyle saptırmış.
Bilgi yok Darwinizm içinde.
Evet.
Darwinizm içinde demagoji var. Gerçekleri saptırma var. Gerçekleri değiştirip saklama, örtbas etme. Hep bu var. İki tane kemik parçası buluyor. Soyu tükenmiş bir canlıya ait. Soyu tükenmiş bir maymuna ait. Onu alıyor. İşte üzerine işte şeyler yerleştiriyor. İşte plastik maketlerini yapıyor onun. Kendi hayalinde işte bakın sen daha önce böyle bir hayvana benziyordun aslında diyor. Bu bilgiye dayalı mı? Hayır, bilim bunu reddediyor. Böyle bir şey bilgi değil diyor. Böyle bir gerçeklik yok diyor. Bu sahtelik diyor. Sahtekarlık diyor. Sanatkarlıktır, tamam.
Sanata kendi hayali,
kendi hayalidir. Kendi hayalini güzel bir şekilde betimlemiş, özene bezene bir şeyler yapmış. Tamam, biz buna hani tamam güzel olmuş deriz. Demeyiz daha doğrusu. Çünkü burada bir yalan var. Yalana hizmet ediyor burada. İnsanları saptırmaya yönelik bir çabası var. Yani o yüzden işlerine düştükleri durum hiç de öyle savunula gelecek bir durum değil. Yani daha sonra savunabilecekleri bir durum hiç değil.
Evet.
Yani daha sonra inşallah, bakın ayette Allah devam ediyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan öncekiler hileli düzenler kurmuşlardı da Allah'ın azap emri onların kurdukları yapıların temellerine geldi. Böylece üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. Azap onlara şuurunda olmadıkları yerden gelmişti. Hileli düzenler kuran insanlar hep olmuş. Çağlar boyunca olmuş. Hazreti İbrahim döneminde de olmuştu. Birçok tanrıları vardı. Birçok putları vardı. Değil mi? Firavun döneminde de, Hazreti Musa döneminde de olmuştu. Hazreti Musa onlara gerekli cevabı verdi. Allah'ın nasıl yarattığını delilleriyle ortaya koydu.
Evet.
Hiçbir şeyin tesadüfen olamayacağını, Nil'in o çamurlu suların içinden canlıların tesadüfler sonucu ortaya çıkmadığını kanıtlarıyla ortaya koydu. Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu koydu gerçekler olarak. Bu devirde de inşallah Mehdi öncüsü olarak, Mehdi'nin talebelerinin öncüsü olarak diyeyim inşallah.
İnşallah.
Allah'ın emri gereği biz bunu yine aynı şekilde, peygamberlerin sünneti hepimizin üzerine zaten sünnet. Yani peygamberler ne yapmışsa biz de aynısını yapmakla yükümlüyüz. Yani kimse peygamberler yapmıştır, biz artık o devir geride kaldı haşa gibi böyle bir iddiada bulunamayız.
İnşallah.
Bu devirde de yine aynı şiddetli bir şekilde küfür, yine aynı şekilde Allah'ı inkar felsefesi aynı şekilde yine ortada. Buna karşı inananların karşı koyması, inananların mücadele etmesi gerekiyor.
Evet, inşallah.
Yani cihad etmesi gerekiyor. Entelektüel bir mücadele ortaya koyması gerekiyor. Ve biz o yüzden gerçekleri ortaya koymakla yükümlüyüz. Bakın bir ayet-i kerimeden yine Allah emrediyor. Daha doğrusu bildiriyor inşallah. Buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İçinizden iyiliği buyurup kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler bunlardır.
İnşallah.
Eğer biz kurtuluşa ermeyi umanlardansak, iyiliği buyurup kötülükten men etmemiz. Yani gerçekleri ortaya koyup, Allah'ın sınırlarını ortaya koyup, Allah'ın dininin gereklerini ortaya koyup, değil mi inşallah? İnşallah. Şey yapmamız gerekiyor. Yani kötülüklerden ve inkarcı felsefenin de hatalarını ortaya koymamız gerekiyor. Deşifre etmemiz gerekiyor. İnşallah, bunu yapmaya çalışıyoruz.
İnşallah. Başka bir ayette de Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edin buyuruyor inşallah. Her Müslümanın üzerinde bir emir bu. Yani Allah namazı emrediyor inşallah, orucu emrediyor, zekatı emrediyor. Bunun gibi aynı şekilde yeryüzünde fitne kalmayacak şekilde peygamberleri örnek alarak, evet, biz peygamberleri örnek alıyoruz ve onun yolundaki sahabeleri, alimleri inşallah örnek alıyoruz. İnşallah. Aynı şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Onlar çünkü her peygamber kendi devrinde materyalizmi ve bu Darwinizmi diyelim çünkü
her devirde olmuş
bu pagan dini olarak geliyor. Evet. Canlılığın doğada kendinden tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia eden, evet, ve belli putları ilah edinen yapıları her devirde peygamberler silinene kadar, tamamen yeryüzünden bitene kadar mücadele etmişler. Biz de şimdi Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır diyor Allah ayette. Evet, biz o şekilde peygamberleri ve peygamberimizi inşallah ilk başta örnek alıyoruz.
İnşallah. Yani her çağın çok böyle belli bir putu oluyor. Bütün oradaki inkarcıları kızdıran esas böyle temeli. Mesela ayette de Allah onların temeline dikkat çekiyor ya. Mesela Hazreti İbrahim gidiyor oradaki putları kırıyor. Oradaki halk da buna çok sinirleniyor.
Evet.
Mesela oradaki binanın bir duvarını, camını kırsa veya oradaki duvara başka bir yazı yazsa veya oradaki yapılardan birisine başka bir zarar verse bu bir etki uyandırmaz doğal alem. Ama oradaki putları kırdığı zaman bütün halk galeyana geliyor. Ve bunları İbrahim adında bir genç ağzına dolamıştı diyor. Ve Hazreti İbrahim'e dikkat çekiliyor. Bütün işin ilgi onun üstünde geliyor. Neden? Çünkü temelde olan, esas putun merkezinde olan, kaynağında olan esas yani Deccal'in tam orada silahını darmakeşen ediyor Allah'ın izniyle. Ve bütün küfür onun üstüne orada, değil mi, dikkatini çekiyor, onun üstüne geliyor.
Evet.
Bu dönemde de işte o Darwinizm Allah'ın, evet, izniyle. İnşallah. Ve Darwinizm nerede bir yerde yok ediliyorsa, ona karşı bir çalışma varsa küfrün de bütün ilgisi, bütün çalışması, bütün karşı atağı oraya olmuş oluyor.
Evet,
yani o anlamda bu çağın da en özel, en güçlü putlu Darwinizm. Allah'ın izniyle biz de onu yükseliyoruz.
Evet, bütün yani Allah'a inkar felsefelerinin temelinde bakıyorsunuz Darwinizm var. İşte satanizm diğer taraftan, komünizm diğer taraftan,
faşizm,
emperyalizm. Değil mi? Bütün şeylerin, Allah'a inkar eden felsefelerin bütün hepsinin temelinde işte Budizm bakıyorsunuz, başka bir putperest bir din. Din de değil tabii, bir ideoloji. Bakıyorsunuz hepsinin temelinde Darwinizm var. Tesadüf felsefesi var. İnşallah, evet, bunun yıkılması tabii ki bütün bu Allah'a imanın ortaya koyan İslam dininin karşısındaki bütün bu ideolojilerin yıkılmasında Darwinizm yıkılınca, temeli yıkılınca zaten bunlar da kalmamış olacak toptan.
Evet. Şimdi biraz önce söylediğin ayetteki bilgi inşallah çok dikkat çekici. Bunu, bu putları İbrahim adında bir gencin diline doladığını duyduk diyorlar. Yani demek ki sürekli bahsediyor. Yani
zaten
sürekli
devamlı anlatıyor.
Devamlı tabii anlatıyor. Yani gece gündüz demeden zaten Allah başka bir ayette Rabbinin nimetini durmaksızın anlat diye buyuruyor inşallah. Şeytan Allah'a sınır. Demek ki Müslümanın görevi öyle bir konuyu bir kez anlatıp ondan sonra durmak değil. Gece gündüz sürekli durmadan, evet, iman hikmetleri, Allah'ın nimetleri, Allah'ın varlık delilleri ve o anki putların sürekli olarak neden geçersiz olduğu, neden yaratıcı gücü olmadığı sürekli tekrarlaması gerekiyor. Yani bunu sürekli olarak yapması gerekiyor. Yoksa Hazreti İbrahim kalkıp da kendi kavminde kahrolsun putlar diye böyle etrafta dolaşmıyor, değil mi? Öyle bir şeye rastlamıyoruz. Direkt putları kırıyor.
Evet.
Paramparça ediyor. İnşallah.
Hocamızın da iman hakikatleri ve bilim konusunda birçok çeşit kitabı var, değil mi? Mesela termitleri anlatan kitap var. Hücrenin zarını anlatan kitap var. Arıları anlatan kitap var. Evet, evrim teorisinin maşallah sahte delillerini mesela anlatan kitap var. Gibi çeşit çeşit birçok bilimsel konuda her birçok yönden tebliğ olmuş oluyor inşallah.
Ayet söyleyeceğim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Duha suresi 11. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Bu Allah'ın emri. Bakın bunu şu anda buradakiler duydu. İzleyicilerimiz de bunu duydu.
İnşallah.
Bunu Kur'an okuyan, işte evlerinde Kur'an okuyanlar her yerde bu gerçeği zaten görecekler. Bu Allah'ın emri. Namaz kılmak nasıl farzsa, oruç tutmak nasıl farzsa, inşallah Rabbinin nimetini durmaksızın anlatmak da farz.
İnşallah.
Allah anlat diye emretmiş.
Evet.
Şimdi o zaman biz bunu anlatıyor muyuz? İnşallah Allah'ın emri gereği anlatıyoruz. Evet, inşallah. İzleyicilerimiz de çevredekilerine en yakınlarından başlamak üzere tabii ki anlatmakla yükümlüler.
İnşallah.
Bu Allah'ın emri farzı olduğu için böyle.
Öyle
inşallah. İnşallah. Bu konuda tabii ki kaynak olarak kullanabilecekleri pek çok eser var inşallah Sayın Adnan Oktar'ın. inşallah külliyat oldu artık inşallah. 300'den fazla eser.
Dünya tarihinde görülmüş bir sayı.
Belgesellerle beraber işte çok yüksek bir sayıya ulaşıyor zaten. Pek çok dile çevrilmiş haliyle. İsterlerse yabancı arkadaşlarına da dostlarına da hatta bu bilgileri aktarabilirler. Çünkü 50'den fazla dile, yabancı dile de çevrilmiş durumda inşallah.
İnşallah.
Ve durmaksızın anlat ne demek? Yani bu işin sonu yok. Evet. Devamlı yüz bin anlatacağız. Çünkü başka bir ayet-i kerimede Allah yine durmaksızın tesbih eden insanlardan bahsediyor. Müminlerden bahsederken inşallah. Allah'ı övmek değil mi? Allah'ı yüceltmek, adını yüceltmek. Allah'ın özelliklerini birbirimize anlatmak. İnsanlara açıklamak inşallah. Allah'ın sıfatlarını anlatmak inşallah. Bunu inşallah yapıyoruz değil mi inşallah?
İnşallah.
Mesela Allah'ın bedi sıfatı var. Bedi sıfatı ne demek? Yani örneksiz yaratan. Bakıyoruz. İşte insan vücuduna bakıyoruz. Bir organa bakıyoruz. Hiç normalde olmadan Allah yaratmış. Değil mi? Mesela böbrek benzersiz boşaltım sistemi inşallah benzersiz kendine ait özel bir dizaynı var. Özel bir tasarımı var. Özel bir yaratılışı var.
Allah zaten mesela bu örneklerde de Allah'ın varlığı çok açık görülüyor. Allah batılı yani o dönemin putlarını özel olarak müminler ona çaba harcasın ve onu yok etsinler diye zaten özel olarak yaratıyor Allah. Ve sonunda zaten müjdeyi veriyor. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. De ki hak geldi, batıl yok oldu şeytan Allah'ın. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Bu kadar. Yani Allah batılı yok edilsin diye yaratıyor. Allah'ın izniyle bu dönemde Darwinizm batıl da yok olacak.
Hiç şüphesiz diye Allah zaten
belirtiyor.
Belirtmiş maşallah.
Başka bir ayette de biz hakkı batılın üzerine fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diyor Allah. Evet. Yine başka bir ayette şeytan Allah'a sınırım. Yani hak geldiği zaman fikir yapısı tamamen yani beyni, Allah özellikle beynine dikkat çekmiş, darmadağın oluyor yani hak geldiği zaman. Şimdi bizim anlattığımız şeyler karşısında, konular karşısında inşallah evrimcilerin hiç söyleyebilecekleri tek bir kelimeleri bile yok.
Çünkü beyin artık kalmadığı için yani düşünüp de işte bir şey geliştiremiyorlar yani. Çünkü beyin yok artık. Beyin darmadağın olmuş.
Maşallah. İnşallah. Bir video var yine. Bu biyolojinin temeliymiş güya evrim. Onunla ilgili bir iddia var. Ona bakabiliriz.
En son. Bakalım inşallah.
Beyin ve memur metafizik şeye bağlayacağım. Mani biyolojinin temeli evrim çünkü.
Biyolojinin temeli evrim diyor buradaki Aslı Tonun hanımefendi. Evet hocam, biyolog olarak senden bazı yorumlar duymak istiyorum.
Ben sadece buna gülüyorum. Biyolojinin temeli evrim olamaz. Böyle bir konu hiçbir zaman da zaten öğretilmiyor. Bu sadece bir öğreti. Biyolojinin yani yüzyıllar boyunca bir tarihi var. İlk hücrenin oradaki keşfinin, mikroskopun keşfinden günümüzdeki gelmiş olduğumuz tüm mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, değil mi? Tıp, fizyoloji gibi bilim dallarına uzanan bu süreçte İşte biyolojinin temelini burada görüyoruz. Allah tek bir RNA'da sahip hücreden çok hücreli insan gibi mükemmel aklı olan, görebilen, düşünebilen bir varlığa kadar hepsini Allah kusursuz biçimde yaratıyor inşallah. Öyle i̇nşallah. Biyolojinin temeli evrimdir. Bizi annemiz babamız yaptı. Maymun işte ağaçlar yoktu, otları yan görmek için dikildi gibi böyle ipsiz saps izahlar. Yani nasıl böyle bir üniversitede söylenebiliyor, bunlar nasıl konuşulabiliyor hayret doğrusu.
Zaten yani ki, biyolojiden evrimi çekince çoğu bilim adamı kabul ediyor. Yani evet. Biyolojide hiçbir değişiklik olmaz diyorlar. Çünkü biyolojinin içerisinde karışmış bir pagan dini evrim. Evet. Yani biyoloji konusu değil evrim edilmiş zaten. Biz hani din kültür ahlak bilgisi kitabında işte İslami konuları görürdük. Kitabın sonunda da işte batıl dinler olurdu. Onlarla ilgili kısa bilgiler olurdu. Yani evrim sadece orada yer alabilir anca. Başka yani herhangi bir ders kitabında yer alabileceği tek yer orası. Biyoloji değil kesinlikle.
Zaten evrim teorisi hiçbir şekilde biyolojinin temeli olamaz. Çünkü evrim teorisi ortaya atıldığı 1859 yılında işte o kitapla, Türlerin Kökeni kitabıyla ortaya atıldığında zaten biyolojinin temelleri zaten bilinmiyordu. Evet. Yani mikroskopla canlıların zaten nasıl yapıya sahip oldukları henüz anlaşılmamıştı, bilinmiyordu.
Evet.
Değil mi? Şey yoktu yani hücre içi su dolu, jöle dolu bir baloncuk olarak nitelendirilebiliyor. Bir leke olarak görülüyordu. İçindeki organeller bilinmiyordu. Yok mitokondrisi, İşte kofulları, çekirdeği, çekirdeğin içindeki DNA'sı, proteinlerin varlığı bunların hiçbiri bilinmiyordu. Evet. Mikroorganizmaların yani mikrop denen kavram bilinmiyordu. Mikrop denen bir şey bilinmiyordu. Yani bakteri, maya, küf bunlar hiçbiri zaten bilinen şeyler değildi. Evet. Hücre mantığı yoktu yani henüz. Daha sonra mikroorganizmalar anlaşıldı. Pasteur tarafından ortaya kondu varlıkları ve enfeksiyonların sebebi olarak işte mikropların olduğu anlatıldı Louis Pasteur tarafından.
Evet.
Ve biyolojinin temelleri Mendel'le beraber yine genetiğin temelleri ortaya konarak temellendirildi. Ortaya evet. atıldı biyolojinin temelleri. Yoksa biyolojinin temeli o zaman hemen öncesinde Darwin zamanında zaten bundan hiçbiri yoktu.
Evet. İsterseniz bitirelim.
İnşallah.
Programımızı. Bizi yarın 22'den itibaren Harun Yahya TV sitesinden, Mavi Karadeniz Radyo'dan, Kanal S, Samsun Aksu TV'den ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.